Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem podcast'ine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsuz, yanında her zaman olduğu gibi Hamdi Kellecioğlu ve Levent Pekcan var. Nasılsınız?
Merhabalar Murat.
Merhaba Murat.
13-18 Nisan arasını konuşuyoruz. Teknoseyir.com adresimiz, aynı isimle Twitter'dayız, Facebook'tayız, hatta Twitch'teyiz.
Evet.
YouTube'dan Twitch'te da takip edebilirsiniz.
Pek yokuz da hani hesabımız, kanalımız var.
Eklemekten zarar gelmez.
Arada sırada spontane bir şeyler olabiliyor. Hani Twitch kullanıcısıysa onu da eklemesinde bir zarar yok. Evet. Menfaati icabıdır kullanıcının.
Türkiye gündemiyle hızlı bir giriş yapalım. 4G'de ikinci tarih, geçen hafta ihale tarihi vermiştik. Artık kendisinin tarihi 1 Ocak 2016 diye şey hedef kondu.
Son kullanıcının hizmetine girer, evet, demişler bu tarihte.
Evet, bu işler firmalardan değil, bakanlıktan gelen.
Evet.
Şu anki Ulaştırma Bakanı açıklamıştı oradan.
Bilgi. Orada şey enteresan. 4G ile bir operatöre daha olanak oluştuğu belirtiliyor. Şu anda 3 operatör mü var?
3.
İşte bir tane, bir marka daha, hani şeyli gibi sanal firmalar var hani şimdi, Bimsel falan ya, gibi değil. Yani bir şebeke daha, öyle marka şebeke değil. Gerçek bir şebekenin daha oluşacağı mı diyelim, oluşabileceği mi?
İhtimal.
Hani altyapı buna izin veriyor. Ama şu anda öyle bir firma kurulmuş.
Onu belki ihalede değil görürüz. Şu Mayıs ayında olacak olan ihaleye eğer, evet, hani dördüncü bir firma çıkarsa hiçbir yerden.
Şimdi o tabii dördüncü firmanın şöyle bir durumu var. 2600 MHz'de çıkıyor. Yani en eski telefonların kullandığı 800-900 MHz'lerde falan orada yer yok. Hani çıkarsa yanlış anlamıyorsam 4G firması olarak çıkmak zorunda. Tabii orada da hani ne kadar karlıdır, zararlıdır onu artık firmalar, girişimciler, bu çok çok büyük bir yatırım, hesabını yapacaklar.
Ya sadece şey gibi düşünmemek lazım Levent bence. Hani telefon firması olacak diye düşünmemek lazım. Bu 4G bayağı hızlı. Hani internet firmaları erişimi, mesela Süper Online belki o girecek alacak.
Veri şeyi olabilir.
Yani evine modemini takacaksın, 4G üzerinden alacaksın.
Evet, doğru. Evet.
Belki öyle bir şey de olabilir.
Evet, mantıklı. Bir de satış haberi bugün düştü haberlere, Digiturk ile ilgili. O satılmış.
Digiturk satılmış mı?
Uzun zamandır TMSF'nin elindeydi.
Evet. Yani doğru.
Devletteydi doğru, yani yönetimi. 1.2 milyar dolar arasında bir anlaşma olduğu söyleniyor.
Oo, dolar da yükselmişken.
Satın alan da şey, El Cezire'nin sahibi bir grup.
Katar.
Katar merkezli.
Şaşırtmadı.
Bein Medya grup, herhalde doğru söylüyorum. Onlar almış. Bence bu neden biliyor musun Levent abi? Şimdi Mayıs'tan itibaren spam atamayacaklar ya. İşe yaramayacak Digiturk'e satalım.
Evet. Spam olmadı mı Digiturk herhalde sarsılacak.
Hakikaten en çok bana da spam Digiturk'ten geliyor. Yani. Bir şekilde geliyor bir yerden ya, kaptırmışız.
Pizzacılar.
Pizzacılar da, evet.
Boyacılar, ki bir tek boya firması bütün Türkiye'yi spama boğmaya yetiyor aslında. Tek bir firma var. Bir de Digiturk.
Evet. Az kaldı, 13 gün kaldı, bakalım anlıyor.
Göreceğiz.
Evet.
Çok şaşıracağım bir şeyler değişirse.
Askerde cep telefonu yasağı kalkıyor diye bir haber çıktı ama kimse heyecanlanmadı. Çünkü askerde herkesin elinde cep telefonu vardı.
Yasaktı ama değildi aslında, evet, şeklinde.
Ama fotoğrafsız, radyosuz. Ya
tabii özel bir tip ürün
yani
olacak.
Yani Nokia 3110.
Tabii eski tip telefonlar.
Fotoğrafsız, hatta yani bayağı bir eski. İşte 61.0 falan, değil mi?
Ya akıllı özellikleri olmayacak telefonun, evet, sonuçta. Sadece konuşma ve belki mesajlaşma.
Evet. Ama şey bilmiyorum, hani onlar bir hedef mi gösterecek? Şu modellerden alın gelin mi diyecek? Yoksa
işte fotoğraf yok diyor. Hayır, zaten o çok büyük bir kriter.
FSK'dan mı alacaksın telefonu?
Ya ben zannetmiyorum. Bence model belirlerler. Şunlar kabul ediyor
yok,
sadece
herhalde,
diye.
Herhalde.
Burada asıl şey, operatörler askerlere özel tarifeler ya, verecek.
Evet.
Mesela sabah 8 ile akşam 18 arası çalışmayacakmış.
Evet.
O 18'den sonra aktif olabilecekmiş falan.
Valla o kadar şey, bir de 7 numara mı ne sadece aranabiliyor falan.
Ha tabii, sınır var. Yani tanımlıyorsun.
Bu hayata nasıl geçecek merak ediyorum.
Değil mi? 7 kişiyi seçeceksin.
Şimdi şey oluyor, çocuk telefonları oluyor. Orada hakikaten sen belirliyorsun, yani çocuk sağa sola aramasın ya da alakasız alışa Digiturk çocuğa spam atmasın diye, ki atacaktır numarayı bulursa. Orada sen aranacak ve arayabilecek numaraları belirliyorsun. Çocuğu işte okula giderken koyuyorsun çantasına, bir tek babayı arayabiliyor ya da baba onu arıyor falan. Böyle mi olacak?
Burada da öyle. O 7 numaranın 5'i cep telefonu, ikisi de sabit hatmış bu arada. Hani öyle kendi içinde de ayrılıyor.
Yani bu
ya nasıl? İşte amaç ama sadece hani annenle babanla, işte varsa kız arkadaşınla haberleş.
Evet.
Hani fazla da zaten haberleşme.
Evet. Valla nasıl hayata geçecek, nasıl uygulanacak, nasıl kontrol edilecek bakalım.
Evet. Ben askerdeyken tabii ki de herkesin elinde telefon vardı kısa döneminden uzun dönemine ben teşebbüs bile etmedim çünkü hayatımın en rahat dönemiydi. Telefon çalmıyor, yok öyle bir şey.
Spam yok.
Hiçbir şey yok. Telefon lazım olsa da kartlı telefon var artık her yerde. Kartını atıp koyuyorsun, arıyorsun mis gibi her yeri.
Ya şimdi, onda kartlı telefonun önünde sıra falan oluyor.
Hiçbir şey olmuyor. Yani eskisinden daha iyi imkanlar birçok yerde.
Herkes cepten konuştuğu için.
Herkes doğru bir de var.
Ama onda da şey derdi vardı abi. Komutana kaptıracağız mı? Yakalanacağız
tabii
mı? Başımıza bir şey gelecek
yasak
mi?
Hani, tabii. Şeyde. Şimdi asker, burada yazıda da belirtmişler hani asker telefonu diye bir kavram mı çıkacak diye. Asker saati şey vardır ya, Casio ne?
FV neydi?
FV
91 mi?
91 mi? 95 mi? Bence o saati çok severim ya. Ben
onunla gittim.
Ben onu sivilde de o saati kullanmıştım zaten. Hatta kayışı 2'de bir kopuyordu. Ben onu köstekli saat gibi cebimde taşıyordum.
Askere Tokyo Flash saatle gitsen acaba ne derler? Alırlar mı?
Alırlar onu, bu ne diye.
Vallahi
ben o asker saatini severim ya. 5 lira falandır.
Abi ben aldım, ondan gittim. Sahteymiş. Bozuldu.
Ya onun da materyali sahtesi var. Zaten 3 kuru 3 lira mı yani. 5 lira mı ne ya? Şimdi de asker telefonu.
Evet.
Vallahi belli olmaz. Şu Türkiye'de bütün dünyada VCD diye bir şey konuşulmazken Türkiye'de VCD çılgınlığı çıktı diye Sony Monet VCD player'lar girdi Türkiye'ye ve onlar hani ikinci el değildi böyle artık. Bir şekilde depolardan mı bulundu yoksa firma bir parti üretim mi yaptı falan. Hani belki de böyle bir firmalar asker saati, asker telefonu girişimi yapar mı?
Değil mi? Niye olmasın? Çok asker var. Abi.
Zaten bak pazarı. Mesela hemen bu paylaştığımız bağlantıda General Mobile'ın genel müdürü açıklama yapmış. Biz asker modlu telefon üretiriz özel diye. Neden olmasın? Hemen firmalar bir alan gördüler mi oraya?
Şimdi tabii yapabilirsin hani skin gibi, launcher gibi fotoğrafı falan makinesi olsa da çalıştırmayan arayüz falan yapabilirsin de onu yemezler. Çünkü onu 2 dakikada kıracağını birilerinin kıracağı malum.
İşte hiç koymayacaksın belki çok adetli alacak bu şekilde düşünürsen pazarı.
Bunu hani askeriye de kantinde satılacak bir model yaparsan şeysiz öyle kullanan fotoğraf makineleri var. Filmini falan değiştiremiyorsun. Çekiyorsun, tab ediyorsun. Bu makinede gidiyor. O tür bir şey falan belki işte öyle kantinde satılan bir şey yaparlarsa belki kalem pilli falan. Bak çünkü pil maliyeti en çok arttıran şeylerden
hakikaten
birisi pil.
Askerde şarjı nasıl bulacaksın? O daha büyük sorun. Yani her yerde prizi nereden bulacaksın? O kadar adam.
Bulduğun prize takacaksın.
Bakalım.
Hemen şey de gelir, şu şarj makineleri var ya, 1 lira atıyorsun şarja takıyor. Onlardan onu da koysun oraya bir tane.
Onu kurarlar. Ya da uyanık bir girişimciler türer hemen. Yani. Şarj yaparız abi biz.
Kesin asker şarjı diye bir şey çıkar, ondan emin olun. Adam asker sabunu satıyor.
Büyük sektör tabii ya. Çarşıda asker mağazaları var biliyorsun. Yeşil don falan satıyor, atlet satıyor falan. Ben de onlardan normal alışveriş yapıyorum. onun gibi çıkar bir şeyler.
Evet. Ya bir haber çıktı yani bunu sırf hani her yerde yayıldı diye buraya koydum. Demo indirip hapis cezası aldı diye Milliyet bir haber yapmış ama
ne olduğu belli değil.
Ne olduğu belli değil. Yani o hiç inandırıcı da gelmedi açıkçası
öyle,
bize.
Öyle. Hani çok yetersiz bilgiler. Yani nasıl oldu bu iş? Ben şeye inanıyorum. Yani o haberde yazmayan bir şeyler var
herhalde.
Çünkü demo indirilip de yani hapis yatma diye bir şey olabilir mi?
Mümkün değil.
Ya şimdi ne bileyim demoyu indirdi sonra da keygen indirdi mi? Hani ya da işte bu belli ki bu ben şimdi haberdeki veriler çok yetersiz ama anladığım kadarıyla bu bir yerli bir uygulama. Yerli
öyle
bir firmanın ürünü. acaba onun kullanım şartnamesinde indiriyorum ama 10 gün içinde sileceğim ya da satın alacağım, kabul ediyorum falan diye bir şey, bir madde mi var?
Ya öyle de olmaz.
Next.
Genelde kendi kendine yapar program bunu. Hani sana engeller.
Yani yerli programlarda her gariplik olabiliyor. Şimdiye kadar öyle garip kopya koruma yöntemleri falan gördük ki. Şaşırmam yani her anormalliğe. Ama bu habere benim aklım yatmıyor yani.
Evet, daha çok bilgi lazım.
Bir de hani neyin cezasını aldın kardeşim? Deneme sürümü diye bir şey indirmişsin. Yani ne gerekçeyle ne ceza aldın?
İşte herhalde uzattı mı süresini acaba, kullanma süresini? Firmada bunu fırsat bilip hemen baskına mı gitti, ne oldu? Öyle. Haber hakikaten yetersiz. Öyle. Anlamadık yani bir şey.
Öyle. Bu... Yani bunu sağda solda paylaşmayın. Yarın öbür gün çok başka bir şey de çıkabilir altından.
Ya orada bir tek şey söylenebilir. Hani her haberden bir ders çıkartacaksak bir... ya profesyonel iş yerinde kullanıyorsan bilgisayarını dikkatli olacaksın işte.
Evet.
Ya çünkü bir baskına uğrarsan derdini anlatamıyorsun. O yüzden genelde hiç açık vermeyeceğim. Evet. Yani demek ki deneme sürümü falan bile ofise kurmayacaksın kardeşim. Hı-hı. Tertemiz gideceksin.
Yerli firmadan ürünüyse 3 kere düşüneceksin hatta.
Tertemiz gideceksin. Ya bu haberde yazmayan bir şey var. O kesin.
Evet. Linux çekirdeğinin 4.0 sürümü duyurulmuş.
Ya bu ilk başta şey gibi düşünüyor böyle. Hani büyük bir duyuru gibi geliyor. 4.0 sürümüne geçildi falan diye, ama aslında küçük serinin devamı, isim değişikliği oluyor. Linus Torvalds da bu yönde bir açıklama yapmış zaten. Asıl büyük değişiklik 4.1'de olacak diyorlar. Zaten şu an çok yakında çıkacak olan Ubuntu'nun 15.04 sürümü var. Orada bile 4.0 çekirdeği hani kodun içine dahil edilmemiş. Çünkü onlar hani bir kodu dondurma şeyi süresi oluyor. Oraya yetişmemiş herhalde bu 4.0. Ama zaten büyük bir kayıp da yok. Kullanıcılar hani Linux meraklıları 4.0 çekirdeğine geçeceğim diye uğraşmasınlar. Ufak tefek sürücü güncellemeleri falan var. Bir de burada önemli bir şey. Bundan sonraki 4.0'dan sonraki çekirdek güncellemelerinde bilgisayar yeniden başlatmak zorunda kalmayacakmışız. Direkt Linux, bu sunucular için tabii daha önemli. Masaüstü kullanıcılar için değil de.
Tabii.
Sunucu çünkü çekirdeğini güncelliyorsun. Hadi bir de restart atayım diyemiyorsun. Evet. Çünkü sürekli 24 saat çalışması gereken bir şey. Bunu çözmüşler bu 4.0'dan sonraki çekirdekler için.
Evet.
Budur yani.
Hı hı. Evet, bir haberde Cyanogen moddan, OS'tan geldi. Microsoft'la bir anlaşmaları varmış. Microsoft uygulamaları içine entegre olarak gelecekmiş. Tabii bu Cyanogen'i kullananları da bayağı bir kızdırmış. Çünkü içinden bir sürü Microsoft uygulaması çıkınca.
Ya Cyanogen Google'dan uzaklaşmaya çalışıyor benim anladığım kadarıyla.
Evet.
Yani ne kadar Google'ın alternatifi olabilecek şey varsa, işte araması olsun, ne bileyim. Hı. Google Drive yerine OneDrive falan gibi böyle alternatif olan Microsoft'la anlaşmışlar. Belki de kaynak almışlardır oradan, hani ciddi bir herhalde para.
O şey değil de, bedava olacak bir şey değil. Microsoft oyun bildiğim para veriyor uygulamalarını bundle edene.
Tabii kullanıcılar kızmış.
Şöyle hani onları zaten yükleyecek bile olsan ya içinden gelmesin, yani bir seçim olması lazım. Ha şeye razıyım. Kurulum sırasında sorsun, tamam. Ama kuracaksa uymaz.
Ya ötekileri gene kurabilirsin ki sonuçta. Engelleyecek değil herhalde benim gidip de Gmail kurmamı. Yani illa Outlook kullanacaksın diye zorlamaz.
Ekstra iş silmek için uğraş dur.
Evet.
Ya bu silmek milmek derken şunu da söyleyeyim. Geçen hafta bir halt ettiniz. Yok işte Windows'u modifiye ediliyor bilmem ne şey. Bir haftadır bana her kanaldan insanlar bana bu Windows'u bana da ver falan diyorlar. Şimdi kusura bakmayın arkadaşlar, ben kimin malını kime veriyorsun? Microsoft Windows dağıtımı yapamam kendim LP Edition diye. Öyle bir şey dağıtırdım da başıma iş alamam. Kusura bakmayın. Artı şu var. Ben başıma ne geleceğini biliyorum. Bir de onun desteğini, sanki üreticisiymişim gibi desteğini vermem gerekecek ondan sonra. Yok, o yüzden herkes kendine özel.
Zaten custom. O uygulamalar açık yani. Hani herkes istediği gibi yapabilir.
Tabii ki. Hiçbir lisanslı bir şey kullanmak gerekmiyor. Herkes kendi kişisel dağıtımını kendi yapacak. Ben kendi yaptığım dağıtımın içinde tabii benim kendi lisansım falan da var. Onlar da benim için dert. Ama en önemlisi ben onun desteğini vermek zorunda kalacağımı biliyorum. Hı hı. O yüzden kusura bakmayın. Zaten şöyle, bunu custom kendine yapıyorsun. Başka birine yaramaz.
Hani, ne fark eder?
Yani mesela şöyle, ben kendi kurduğum, yani başka yapanlar da aynısını yapacak. Benim kendi kurduğum Windows bölge, saat bölgesi olarak İstanbul'u kendisi seçiyor sormadan etmeden. Hı hı. Başka bir yerde oturana yaramayacak. Türkiye dışında bir de. Bu en basit örnek. O yüzden herkes kendi. Zor bir şey de değil zaten. Yani orada bir tek şimdi bazı şeyleri, ne bileyim, text to speech falan düşünmeden söküp atabiliyorsun içinden Windows'un. Yani, tabii ona da gerek duyan adam var, var bu tabii. Arada. Sen gerekmiyor diye söküp atabiliyorsun. Ama bazı servisler falan tabii ki sökersen, hani mesela Remote Procedure Call diye bir şey vardır.
RPC evet.
Bu ne ya? Remote mumut, ben bir şey uzaktan erişim falan kullanmıyorum diye kaldırıp atarsan Windows çalışmaz. Böyle şeyler var. Belki bir gün bu konuda bir şeyler konuşuruz. Hani ayrı bir video falan yaparız. Ama hani öyle Windows dağıtmak falan, o
tabii canım,
felakete giden yol.
Tabii.
Öyle.
Yani ticari bir şey olmasa da
kendin sen de dağıtamazsın. Yani bir şey yok
Linux'da
yani.
Yapabiliyorsun.
Ha, evet.
Zaten o yüzden bir sürü Linux çeşidi var abi. Hepsi evet. Birbirine benziyor. Ufak evet. Farklarla ayrı.
Ama bir sürü Windows çeşidi yok.
Yok.
Şey kastede bir BitTorrent'te dağıtılan yok. Black Edition falan, onları kastetmiyorum.
Hmm. Yani o da zaten torrentten dağıtılıyor abi işte.
Yani şey belli. Öbür türlü kişisel edition'lar yok.
Evet.
Signature line falan yok. Bunu da söylemiş olayım çünkü bir haftadır yandım.
Microsoft'tan devam edelim. Bazı Windows fonlarda, şimdi şu şey vardı ya, Windows 10'un preview'u, telefonların kilitlenmesine sebep oluyormuş. Hatta geri de döndüremiyormuşsun eskisine. O yüzden birkaç modelde durdurmuşlar dağıtımını. 520, 525, 526. Bunlarla ilgili.
Düşük seviye oldukları için mi acaba?
Bilmiyorum. Yani sonuçta kötü olan şey geriye dönememesin.
Şimdi geriye dönüyorsun da Windows'tan bir yazılımla. Windows fonları. İnternetten bu yazılım, daha önce de konuşmuştuk, ismini o Nokia'dan Windows'a dönüşümde ismi değişti ama
şey mi diyorsun?
Software Updater mı ne, Lumia Software Updater falan gibi bir yazılım.
Windows Phone Recovery Tool diye bir araçtan bahsetmişler.
Yok, onu bilmiyorum ben. Tamam. Belki de aynı şeyi söylüyordu da farklı isimle çağırıyordur. Windows'a bağlayıp telefonunu, hatta hani tamamıyla brick tool'a durumunda değil ama açılan ama doğru düzgün çalışmayan falan telefonları o andaki güncel firmware sürümüne, böyle betaları falan, preview'lara falan değil, hani resmi firmware'e yazılım üzerinden, Windows üzerinden güncelliyorsun. O şekilde geriye dönebiliyorsun.
Evet.
Bu durdurma da geçici süre diyor zaten. Hani bir sorunu tabii. Bir anlayıp çözene kadar.
Ya adamların açıklamana bakınca yani şeyden de geri döndürememişler gibi gözüküyor. Yani bir şekilde bilgisayara bağlayıp da döndürememişler gibi de gözüküyor. İşte bakıyorlarmış duruma. Neden oluyor?
Ya bu aynı Windows'a, bilgisayarına beta işletim sistemlerini falan mesela ben hayatta kurmam. Deneme bilgisayarına kurarım ya da arkadaşım bilgisayarına kurarım. Kendi bilgisayarıma hayatta kurmam çünkü bir sorun çıktığı zaman kullandığım bilgisayar. Windows bu telefondaki beta işletim sistemlerine de böyle bakmak lazım.
Tabii.
Zaten birçok yayın bu konuda, hani bu Windows Central falan gibi özelleşmiş yayınlar, bu konuda çok fazla yayın yapan yayınlar bile her zaman şeyi belirttiler. Sakın hani tek bir telefonunuz var, günlük kullandığınız telefonsa bunları, bu preview'ları falan kurmayın diye belirttiler. Bir sorun olabiliyor.
Evet.
Bir sorun olabiliyor. Şimdi şeyi düşünmeye çalışıyorum. Tabii adam da merak etmiş, kurmuş. O yazanlar da pek İngilizce okumamış. Ne gelebilir başına? Şeyi beklemesi gerekebilir belki. Tam sürümün çıkmasını belki beklemesi gerekecek. Bilemiyorum.
Aylar var yani.
En kötü ihtimal servis.
Servis. AMD'ye geçelim. Onlarda da daha dün yapmıştık gibi hatırlıyorum haberi. 2012'de C-Micro diye bir firmayı almışlardı.
Mikro sunucu firması.
Mikro sunucu firması. o işten vazgeçiyorlarmış.
Evet. Hiçbir şey yapmadan.
Evet, hiçbir şey yapmadan.
O konuda bir şey yapmadan.
Oraya da bir 334 milyon dolar gömmüş oldular yani 2012'de evet. O firmayı satın alırken.
Olmayan parayı biraz daha azalttılar.
Evet.
Yani yanlış adımlara devam ediyorlar. Halbuki umut vardı. Ayrıca AMD'nin ARM mimariyle böyle mikro sunucular için bir şeyler yapacağı düşünülüyordu, evet. Söyleniyordu. Göremedik.
Evet, o iş hala rafa kalkmadı aslında. Hani ARM'lı işlemci olayı ama o hala yok ortada, hiçbir şey yok.
Ya Murat, hani bu mikro sunucular olmayınca o AMD'nin düşündüğü ARM işlemcisinin çok anlamı kalmıyor.
Evet. Doğru.
Ya genel olarak gerçi tabii şunu düşünmek lazım. Mikro sunucu hayali mi patladı? Çünkü işte Intel'in o NUC küçük kutu bilgisayarları çıktığında birileri hemen bunu sunucu yaptı. Data merkezlerine yerleştirdi. Çünkü data merkezlerinde hacim de önemli. Zaten hacim için de para ödüyorsun. Sunucunun büyüklüğü için de para ödüyorsun. Bir standart bir sunucunun yerine o NUC'tan 10 tane falan sığıyor. Yaptı. Raspberry Pi çıktı. Raspberry Pi'yi sunucu yapan hostingçiler falan çıktı ama hani bu adam bunu yaptığında açtığında haber oluyor da sonra haber alınamıyor. Acaba bu projeler birer başarı mı oldu? Yani yoksa bir süre sonra ya olmuyormuş ya bunlarla falan diye sessizce kalktı mı bilmiyoruz.
Muhtemelen sessizce kalktı ki hiç haberi çıkmıyor. Hani başarılı olsa biraz daha bir, en azından gündemimizde bir yerlerde geçerdi.
Evet, gözümüze sokarlardı.
Yani mikro sunucunun anlamlı olduğu yerler bu HP'nin mesela Moonshot sistemi. Bir sürü küçücük sunucu böyle hakikaten bu C-Micro'nun da sistemi. Ne bileyim işte bir yarım dosya kağıdı kadar sunuculardı. Hı hı. Moonshot'ta o sunuculardan 15 tane falan bir kasada var.
Tabii.
Sanallaştırmayla kullanıyorsun. Hı-hı. Aynı şey zaten işte Blade sistemleri aynı şekilde bir sürü incecik sunucular slotlarına takılıyor. Koskoca bir kutu. İçi sunucu dolu. Mikro sunucular o şeyde anlamlı. Ama hani benim bir web sitem var. Küçük bir site. Ona mikro sunucu demek ki olmadı. Hani gerçi şu var işte sanallaştırma onu gereksiz kılıyor. Şu anda o böyle benim işte minicik bir web sitem var. Ayda 10 kişi giriyor zaten. Onun da 5'i annem, işte 5'i ben. Türü bir beklentin varsa artık sanal sunucuyla karşılıyorsun tabii onu. Herhalde şey, ama ha sonuçta AMD için zarar. Şey, zarar hanesine bir
şey daha ekleniyor.
Bir madde daha ekleniyor. Kötü.
Öyle. Bir etkinlik haberi. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde kodla etkinliği varmış. 25-26 Nisan tarihlerinde Trabzon'da gerçekleşecekmiş.
Haberini vermiş
kodla. Olalım. Evet, detayları linkimizde var.
Evet, 25-26 Nisan.
Evet. Huawei P8 ve P8 Max diye iki tane telefon duyurdu.
Tamam.
Yine inceliği ve hafifliğiyle ön plana çıkan. Max biraz büyük, 6.8 inç.
Tamam.
P8 5.2 inç.
Biz en son P7 miydi baktığımız?
7 incelemiştik evet. Yine 1080p yani orada uçmamışlar. 6.4 mm. İnce bir telefon yine.
Onu iyi tutturdular.
6.7 idi galiba P7. Bu da 6.4'e inmiş.
144 evet. gram.
Ve ya tasarımı gene güzel bir telefon. Evet. Şöyle baktığınız zaman resimlerden falan anlaşılıyor. P7 de güzeldi zaten tasarım evet. açısından. Android 5 ile falan geliyor. Yani yeni serilerden bu da
2015 almış. Evet, model 2015. Telefon.
3 GB bellek falan filan derken.
O iyi olmuş.
Evet. Yine kendi High Silicon Kirin kullanıyor. 8 çekirdekli ama hepsi aile 3.
64 bit. İşte 2015 model telefon olmuş.
Evet. Böyle bir telefon.
Bak, elimize geçerse biz de inceleriz evet.
MediaTek de çekirdek sayısını 10'a çıkarmaya hazırlanıyor.
Zaten 8 çekirdekte MediaTek çok rahat. Evet. Hani bayağı bir 8 çekirdeği
doğru.
Benimsedi. Birer tane daha. Zaten o 8 çekirdek biliyorsunuz hani 4-4 gibi şekillendiriliyor falan. Ya burada işte 10. 8'i yapan onu da yapar.
Ya biraz Helio bu şeylere X10. Dönmedi mi abi? Yani bu hani bilgisayarda da çok çekirdek var da kullanan uygulamalar bile daha yeni yeni artık hani kullanmaya başladılar diyebiliriz. bu telefonda ne yapacağız ya bu kadar?
Pardon, Helio X20'ymiş. Yanlış söyledim. Tabii ki ya bu da işte bir numara.
Numara değil mi?
Yarışına geldi numarası. Şey oldu. Yani 8, 18'den büyüktür.
Evet.
Numara dediğim bu hani sayı. Yarışa döndü. Ya bir yandan şu var. Android yani birden çok çekirdeği hiç yararlanmıyor değil. Ama 10 çekirdekten aktif olarak yararlanabilecek bir uygulama var mı?
Ya işte 8 ile 10'un farkı mesela ne kadar olabilir?
Evet.
Cep telefonunda render yapanlar düşünsün.
Burada tabii şey de önemli. Güzel tarafı sadece 10 çekirdek değil. İşte mesela ARM'ın Cortex A72, evet, 72 mimarisi A72. En son. Daha geçen sene konuştuğumuz mimarisini kullanıyor. Dolayısıyla o her çekirdeğin kendisinin de verimi daha artıyor.
Tabii.
Benchmarklarda yüksek çıkacağı kesin. Zaten MediaTek'in iyi, yüksek modelleri biliyorsunuz benchmarklarda çok iyi sonuç veriyor.
Evet.
O da birazcık pazarlama. Çinli firmalar çok oynuyor. Şey, mesela şimdi Meizu falan bunu ilk kullanan öyle firmalar olur.
Tabii.
Şey, şimdi Zuzu diyeceğim geliyor. Biz incelemiştik. Xiaomi değil. Daha bir Oppo muydu? Bir
Zopo.
Zopo. falan işte bu tür yeni şeyleri çünkü MediaTek hesaplı da üzerine atlıyorlar. Benchmark'ta birinci oluyorsun. Hmm. Biraz da tabii birazcık perde arkasında bir şeyler çevriliyor benchmark'ta birinci olmak için. Olunuyor. Adam da hatta hani bir de AnTuTu'da sen şimdi kendi telefonunu test ediyorsun. En üstte o çıkıyor ya. Hmm. Adam için pazarlama o tabii. Aslında.
Doğru.
Ya güzel bir şey. Sonuçta şeye karşı çıkacak tarafımız yok. Daha verimli kullanılsın.
Evet.
Herkes daha çok yararlansın isteriz.
Nokia Alcatel-Lucent alımı gerçekleştirdi.
Değil mi? Hep Nokia bir şeyleri satarken
bir anda aldılar.
Nokia para harcadı hem de.
Hem de ne para? Evet yani 16.6 milyar dolar.
İnanılmaz bir para. Tabii burada bu Alcatel-Lucent dediğimiz bunlar altyapı. Yani
tabii.
Yani baz istasyonlarını yapan firma.
Alcatel'in diye. Telefon firması da var ama Çinlilere satılmıştı galiba. Evet, onu da haberini evet. yapmıştık. Bu o değil tabii. Bunlar
bu
tamamen
altyapı. Zaten aslında Nokia'da da Nokia Siemens Networks diye bir firma işin içinde. Burada Nokia o işleri bırakmamıştı. Hani altyapı dediğimiz işte. Şu cep telefonun senin çalışıyor ama onun bir çalışmasını sağlayan işte bir ağ var. O ağ tarafından el çekmemişti. Orada devleşti. Ve bu alımla birlikte de neredeyse tekel gibi bir şey oldu.
Neredeyse, evet, değil evet. mi? Ne patentler alınmıştır bununla birlikte.
Tabii ki.
Alcatel de çünkü altyapı alanında bayağı büyüktü.
Evet.
Hakikaten dev bir firma oldu şimdi.
Evet.
Avrupa. Kimler var rakibi? Belki bu Çinli falan Huawei falan vardı belki.
Huawei altyapı ekipmanı satıyor. Bildiğim kadarıyla Ericsson hala var orada. Yanılıyor olabilirim. Ya orası ayrı bir dünya.
Biz hiç bilmiyoruz tabii.
Son kullanıcıyla hiç ilgisi olacağı bir şey değil tabii.
Turkcell'in, Vodafone'un satın alma müdürlerini falan ilgilendiren konular bunlar. Biz kullanıyoruz. Bizde de şu için önemli. İşte mesela biraz önce konuştuğumuz bakanlığın haberinde bakanlık diyor ki 1 Ocak 2016 itibariyle firmalar şebekelerini 4G'ye hazır hale getirmiş olmalılar diyor. Firmalar bu aralar alıyor bir şeyler hep.
Tabii.
Siparişler veriliyor.
Doğru. Bu haber Amerika'dan, Los Angeles'tan. Onun hani güzel bir benzetme. Fatih projesi bizde nasılsa onlarda da benzer bir proje yapmışlar okullarda.
Her çocuğa tablet.
Evet.
Ve iPad hatta.
iPad olarak anlaşılmış. Fakat sonra işler pek beklendiği gibi gitmemiş. Yani
yazılım tarafı
patlamış. Hatta onlar sözünü almışlar tabii. Yani o tablet özel olarak yapılacak ve öğrenci onu istediği gibi açıp kullanamayacak.
İşte normal deminki asker tabii, telefonu.
Asker telefonu gibi ama öyle olmamış tabii.
Asker telefonu gibi bu iPad'leri de kısıtlayan
bir jailbreak'i yapmışlardır hemen öğrencilere herhalde.
hayal edilmiş. Tabii öğrenciler anında kırmış.
Evet.
Bir de müfredat şey olmamış. Yani bir şekilde
entegre edilememiş.
Evet.
Ya burada Apple ortak bir firmayla giriyor. Yazılımları sağlayacak bir firmayla giriyor. Onlar yeterince başarılı olamamışlar bu işte.
Bizde ne oldu? Fatih hiç konuşulmuyor artık. Hiç konuşulmuyor.
Devam ediyor galiba ama tabii
ediyor daha herhalde. Sanırım.
Ama hani ne oldu? Bir şey
bizi dinleyen çok öğrenci var abi. Yorumlara bekleriz hani ne yapıyorlar, ne ediyorlar.
Akıllı tahtalar falan kullanılıyor galiba. Onlar sonuçta hani dersliklerde olan şeyler de tabletler ne durumda bilmiyorum açıkçası.
Burada hani
adamlar paramızı iade edildi.
Apple'dan, iPad'den yana bir şikayet yok.
Yok.
Ama yazılım tarafı, eğitim, müfredat kısmı bekleneni sağlayamadığı için, oturtulamadığı için devlet ya da işte o bölgenin yönetimi bu işi iptal edip
bu arada şey dağıtılan tabletlerden 3'te 1 yani yaklaşık 2100 iPad de ya çalınmış ya kaybolmuş falan gibi istatistik de var tabii hani.
Bizde acaba durum nasıl? Çünkü kimisi dedi ki dağıtıldığı gün gitti gidiyor ya koyan yani. Var dedi. Bilmiyorum. Görmedim. Acaba nasıl oluyor?
Evet.
Burada ilginç olan şey bunlar okul birliği diyeyim artık neyse Apple'dan paralarını geri istiyorlar. Yani biz bu işte memnun kalmadık, beceremedik. Bize geri ödeme yapın diye orayı sıkıştırıyorlar. Bilmiyorum ne olur acaba.
Zaten o işi yapan adamı istifa edip yoldan gitmiş.
Tabii. Evet. Evet.
Bizde Apple hiç dikkate bile alınmamıştı.
Alınmamıştı.
Hani Apple
bir görüşülüyor falan dendi ama çıkmadı ya herhalde
öyle
bir şey.
Dediler de şartname zaten hani Android istiyordu.
Evet.
Ya da Android demese bile onu bazı maddeler ediyordu. Apple'da olmayacak maddelerdi. Flash istiyordu mesela.
Ha, flash istiyordu doğru.
İşte Apple o yarışa hiç giremedi.
Abi mesele zaten tabletin bilmem nesi değil. Hakikaten yazılım yani. Bunu tabii ki, çok tabii sağlam ki. Yazılımı tabii olması ki. Lazım ki öğrencinin işine yarasın.
Bir şeye yarasın. Artı tabii başka boyutlar da var. Biz bu konuları çok konuştuk. Çok güzel yorumlar da geldi ya da çeşitli platformlardan ulaşan arkadaşlar oldu. Bir arkadaş bana şey dedi, öğretmen olan bir arkadaş. Abi sınıfta priz yok ki akıllı tahta olsun dedi. Ya. Böyle şeyler de var. Bilmiyoruz, Fatih projesi hiç konuşulmuyor. Merakla ne oldu, durum nedir, gelişme var mı biz de merak ediyoruz.
Hani bazı problemler duyulduğu zaman first world problems denir ya. Hani evet. Senin dünyanda olmayan şeyler. Şimdi tam öyle bir haber geliyor. Şimdi yine Amerika'dayız. Orada çim biçme makineleri varmış abi. Ama o şey çalışıyor. Akıllı çim biçme makineleri.
İşte kendi evdeki, kendine çim biçme.
Evet, robot süpürgeler yapıyor. Gibi.
Heh, o tam olarak o. Ama bunun çalışması için normalde bir teli diyor takip ederler diyor. Biz onu telsiz hale getirdik diyorlar. Bir frekanstan tabii konuşacaklar. O frekans şeye çakışıyormuş. Astronomların kullandığı.
Radyo teleskop.
Evet, orayla çakışıyormuş. Şimdi onun kavgasını veriyorlar.
Öyle çünkü şimdi bu robot senin bahçenden çıkmasın diye.
Tabii. Evde öyle bir sorun yok tabii. Duvarlara çarpıp çarpıp tabii. Geri dönüyor.
Şimdi bahçenden çıkmasın diye ya toprağın içine bir hani hat çekmek gerekiyormuş. Onu gelince oradaki yayınımdan anlasın geri dönsün diye ya da onun işte kablosuzunu yapmışlar. Belli işte köşelere direkler dikiyorsun. O kablosuz bir sinyal yayan. Robot oraya gelince ben sınıra geldim geri döneyim diyor çim biçme robotu. Ama o robot yani o sinyaller radyo teleskopların özellikle metan gazını araştıranların şeyini bozuyormuş. Aldığı veriyi bozuyormuş. Girişim interferans yaratıyormuş. Normalde bu robotu tabii sen burada kullanıyorsun. Teleskop 5 kilometre ötedeyse bir sorun yok. Ama hatta bunu devlet de şeyde ya da işte süpürge üreticisi de demiş işte radyo teleskobun yanında kullanmayın. Ama o haberde de diyor ya adam bunu güzel lüks villası var, bahçesi var. Bunu da almış. Orada teleskop var da kullanamayacağız demiyor tabii ki. Çatır çatır çalıştırıyor. Ama öbür tarafta da milyon dolarlık araştırma yapılıyor. Bilmem kaç yıllık veri toplanmış. Dolayısıyla hani firmalar satmak istiyor. Amerika'da serbest piyasa ve çok güçlü. Ama bir yandan da bilimsel beklentiler var. Astronomlar bu böyle olmuyor demiş.
Evet.
Hatta biraz da güçlü şekilde seslerini çıkartmışlar. Şimdi robot çim biçme makinesi üreticileri bir çare bulacak.
Bu arada bu vesile şey de öğrendik abi. Çim biçme, yani o işi yapan adamın mesleği yok olmuş artık bak. Adam şey, robot kendi kendine yapıyor.
Yapıyor. Ya ben bu haberi daha çok şey için gündeme aldım. Şimdi bu her şey kablosuz çalışıyor işte. Çim biçme makinesi çalışıyor. Konuşacak evdeki bilgisayarla, şurayı yaptım, burada sorun çıktı falan. Evde ayrıca elektrikli süpürge kendi kendine çalışıyor. O var, çocuk drone uçuruyor falan. Hepsi kablosuz, kablosuz, kablosuz ama sonsuz şey yok. İşte her frekans aralığı yok. Var. Hani şey yapamıyorsun, aynı anda herkes konuşamıyor. Herkes farklı frekanstan da konuşsa bir frekansta 100 bin cihaz aynı anda olmuyor. Daha ne sıkıntılara gebe bu teknolojiler.
Doğru.
Daha ileride özellikle şey isteniyor. Daha eski yıllarda kullanılmış bazı teknolojilerin artık kalkması isteniyor. O ne bileyim işte radyo bayağı bir frekans tahsis edilmiş. Kısa dalgası var, orta dalgası var falan. Herkes FM radyoyu muteber sayıyor ama daha hala öbür frekanslar var. Analog televizyon. Şimdi isteniyor ki ya işte analog televizyon, normal o antenden, alüminyum antenden aldığımız yayın artık bitsin ki o frekans aralığı birbirine bir işe tahsis edilebilsin. Radyonun kullanılmayan yerleri artık kalksın. Bunun gibi tabii biz radyo televizyon dedik ama işte telsiz var, askeri telsiz, polisin telsizi, halk bu Citizen Band denen CB telsiz. Var oğlu var. Radar. Tahsis edilmiş frekanslar var. Eskileri emekli edip onları yeni teknolojilere aktarmak gerekiyor. Yoksa bir orada da bir kriz geliyor.
Doğru.
Bunu da tabii devletin yapması gerekiyor.
Tabii. Tabii bunu büyük işler bunlar. Hani işte Türkiye'de de frekans aralığı i̇şte şey 4G, çıkıyor.
Tabii ihale
ihaleye çıkıyor falan ya. Bayağı bir yukarılardan bir yerden planlanması gerekiyor.
Evet. SpaceX Falcon 9 roketiyle bir deneme daha yaptı. Bu defa az kalsın konuyordu.
İnme evet. Denemesi.
İndi evet, aslında bayağı şu son bugün hatta şey de yayınladılar.
O gerçek mi ya?
Gerçek şeyden platform üzerinden çekmişler. Hemen yayınlayamadılar onu çünkü platformun karaya yaklaşıp videoları almaları gerekiyor. Hmm. Yüksek şeyle çektikleri için. İlk gün şey yayınlamışlardı, uzaktan çektikleri evet. Helikopterle veya uçakla çektikleri böyle kötü bir, onun da daha kalitelisini gösterdiler. Yani. Ya fena değil, bayağı platformun üstüne güzel güzel geliyor ama son anda artık bir yatay rüzgar mı yiyor ne oluyorsa böyle bir dengesi bozuluyor, toparlayamıyor, devriliyor. Ama yani o kadar uzaktan platformun sonuçta 100 metrelik bir platform, oraya denk getirmek çok büyük bir başarı. Yani kıl payı bu sefer yani hakikaten oluyor.
Denk getiriyorlar da hız, iniş hızı konusunda bayağı bir sıkıntı var.
Evet. Evet.
Ama paldır küldür.
Videoyu izlediniz, hizalaması çok güzel güzeldi. Yani oldu diyordum tam böyle ama
İşte o son anda belki bir rüzgar falan olabilir. Çünkü okyanusta yapıyorlar bunu sorun olmasın diye. Hani indiği yerde falan etrafa zarar vermesin diye. Veya şeyde de olabilir. Sadece zarar vermemesi değil. Bunu fırlattığın zaman yörünge, sonuçta uzay istasyonuna kargo taşıyorsun. Bunu öylesine boşluğa fırlatmıyorlar. Onun yörüngesi tekrar geri dönüp de böyle karaya denk gelmiyor olabilir. Okyanusa bir yere o yüzden platform koyuyor da olabilirler. Sonuçta bunun belli bir yakıtı var. Tekrar bunu roketi getiremiyorsun karaya kadar belki. Öyle bir şey de olabilir. Hem de güvenlik için de olabilir.
Valla bir ya, sonrakinde olacak gibi.
Abi. Rüzgar var, işte dalga var. Platform kara gibi sabit durmuyor. Hmm. Hafif dalgalanıyor falan. Bir önceki denemeyi mesela iptal ettiler, şey yapmadılar. Ocak ayında bir deneme yapmışlardı, başarısız oldu. Sonra tekrar bir deneme yapacaklardı, hava şartları izin vermedi. Kargoyu gönderdiler ama okyanusa direkt çaktılar bu sefer. Hiç inmeye uğraşmadılar. Bu sefer de neredeyse oluyormuş. Yani %90 başarılı diyebiliriz.
Doğru.
Onu tam yapana kadar kaç deneme yapacaklar, ne para harcayacaklar merak ediyorum.
Ama, zaten işte bu şöyle, boşa gitmiyor. Yani zaten yere çakacağın roketi, çünkü aslında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kargo taşıyorlar bunlar. Onun ihalesini almışlar. Hmm. Okyanusa gömeceklerini böyle denemede kullanıyorlar bir yandan.
Doğru. Evet. Yavaş yavaş sona geliyorum. Bizim takipçilerimizden Ümit Büyük Yıldırım var. O bir site işine girdi. Bana da yollamış. Hoşuma gitti. Buraya bir konu edeyim dedim. Bizim paraşüt uygulamasına benzeyen bir uygulama yapmışlar ama bu sefer servisçiler için bir uygulama. Giriyorsun. Yani senin benim henüz sana bana yani son kullanıcıya açık değil. Yani ben gidip bir takip şu anda yapmıyorum da. Hı hı. Servislerin kendileri kendilerine gelen bütün ürünleri güzel güzel sınıflayıp işte ne zaman geldi, ne zaman teslim edildi, arızası nedir? Bunları takip edecekleri ve sonunda işte böyle aylık rapor. İşte ne geldi en çok? Hı hı. En çok arıza ne çıktı? Bunları böyle tamamen görebilecekleri bulut tabanlı bir hizmet.
Ama bu servis işletene.
Tabii servis tabii işletene. Şey.
Ya sen de muhtemelen hani ürün verdiğin zaman
evet
bu arayüzden güzelce görebiliyorsun.
Evet, hem hedef o. Zaten şu evet an beta aşamasında. Merak edenler bakabilirler. Güzel bir şey. Yani böyle imkanları olmayan servislere bulut tabanlı bir hizmet.
Ya sonuçta hani servis diyoruz. LG'nin işte atıyorum büyük markaların kendi yazılımları vesairesi var ama sonuçta mesela Anadolu'da bir sürü böyle bilgisayar tabii satan canım bayiler var ve bunların da gerçekten teknik servisleri var. Hmm. Hani orada her şey defter usulü gidiyor.
Ya şu var.
Kağıda yazma, yok şey doğru. Excel'e kaydetme falan.
Şu var.
Belki hani bu hizmet makul fiyatlı olursa onların olur, da olur. Küçük müşteri şeylerine hizmet edebilecek şekilde olursa evet gayet güzel bir çözüm.
Ya orada şey de iyi olabilir. Mesela sen bilgisayarcısın, tamam sen de bir sana geldi bilgisayar, bir servise yolluyorsun ama sen de takip etmek istiyorsan sen de kullanabilirsin.
Bir de bilgisayar diyoruz hep ama sonuçta bunun buzdolabı
oo,
var,
tabii, atıyorum bir sürü şey var.
Beyaz eşyası, ıvır zıvır bir sürü sonuçta bir sürü tabii, servis tabii var.
Evet, geçen haftalarda bir Kickstarter'da bir şey gördüm. Hoşuma gitti, ben de onu ekledim buraya. Bu yemeğinin altını tutturamayanlar ya da kıvamını tutturamayanlar için yapılmış bir tane uygulama ve donanım beraber çalışan bir cihaz var. Şöyle ki hedefini de tutturmuş zaten.
Açmış bayağı da.
Tabii bayağı da açtı. Çünkü fikir güzel.
Üçe katlamış neredeyse.
Yemeğin içine bir tane şey koyuyorsun. Bu sıcaklığını ölçen bir derecesi var. Bunu uygulama üstünden de uygulaması da var. Bir tane de şey fiziki gayet şu bizim gazı açıp kapayan şey var ya. Yuvarlak genelde hani o standarttır, her fırında olur. Onu ona geçen fiziki bir parça var. Onu döndürüyor. Yani sen ocağın başında olmasan bile ateşini ayarlamanı sağlayan bir cihaz. Ve hani şey de değil. Birden fazla da kullanabilirsin.
Ya o cihaz acaba her ocağa uyuyor mu?
Herhalde onu, ona göre yapmışlardır. Ona takıyorsun. Hatta şeye vardırmışlar. Yani yemek tarifi veriyorsun. O yemeğin tarifine göre uyguluyor o sıcaklığı. Yemeği yakma diye bir derdin yok. Çünkü sıcaklık sürekli ölçülüyor. Böyle bir şey. Bu evler için tasarlanmış. Böyle yemeğini yapma, yakmaktan, altını tutturmaktan şikayet
edenlere
çok güzel bir şey.
Ben de geçenlerde Kickstarter'da gene güzel bir proje gördüm. Onu da hani söyleyeyim, bağlantısında bulurum. Bu arıcılar için öyle bir arı kovanı yapmış bir adam. Abi balı çok güzel bir şekilde arıcının herhangi bir şeyine zarar vermeden süzüyor, alttan çıkarıyor falan. Çok beğendim ya, çok orijinal bir fikir. Bağlantısını ben de vereyim buraya. Merak edenler baksınlar.
Arıcı olan bir dinleyici varsa o da şu anda yerinde duram. Bir sene ya arıcılarda.
Abi fikir arıcı meselesi değil. Sen de gör. Belki aklında böyle bir fikir olan biri vardır. Kickstarter'da proje açar.
Yani 5 kilo.
Vizyon genişletme amacı.
Kaç paraydı? 6 kilo su 100 lira balon. Şimdi balcılar ceviz satıyorlar.
He.
Şimdi bir ceviz merakı var. Yani bir şekilde üretim patlaması mı ne oldu? Mesela markette paketli kabuklu ceviz diye bir şey çıkmış.
Yurt dışından falan geliyordur.
Yani. Şey ama böyle yani normalde hani leblebi bilmem ne alıyorsun tamam ya. Onun gibi kabuklu ceviz var da nasıl kıracağız?
Dediğin gibi
ise Kasırt marka.
Cevizin kilosu nasıl 60 lira?
O şeydir canım. Türkiye hani fındık ülkesidir bilmem ne.
O da öyle.
Fındığı da biraz zor alırsın. Tabii. Öyle oluyor işte. Ucuz olsun diye şey yapıyorlar, sonra yer fıstığıyla tatlı yapıyorlar. Snickers gibi baklava yapıyorlar.
Şan fıstık falan alamıyorsun yani 65-70 liraya.
Onun sıkıntısı var ama. Onda evet. Öyle bir özel bir durum var bu sene. Zaten almıyorsun işte.
Ne? Alamıyorsun.
Zarar, şeker çok, tatlı çok zararlı zaten.
Bir de dün Star Wars'un yeni teaser'ı yayınlandı. Onun da linkini verdim, artık izlemeyen kalmamıştır gerçi de. İkinci teaser'ı bu. İlkinde pek bir şey göstermemişlerdi. Bunda baya baya gösterdiler.
İlkinde lazer kılıcı kavgasından vardı. Başka şey konuşulmadı zaten. Amerika'da, burada bu tam bu Star Wars'lu bir şey olmuş.
Tam, evet. Amerika'da bunun şeyi var çünkü. Bir etkinliği var. Oraya katıldılar. Çok büyük bir etkinlik. Ciddi oranda da spoiler verdiler. Yani baya şeye işte oradaki yayına canlı yayınlandı bir de. Stormtrooper'ları yenilerini getirdiler, gösterdiler. Ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Sonra işte bu trailer geldi. Ana karakterlerin de bir kısmı gözükmüş oldu. Daha da şey diyorlar, hani bir sürü şey yayınlayacağız diyorlar. Yani bayağı ulu orta yaşanıyor yani film. Pek fazla gizli saklısı yok.
Bu hafta zaten böyle bir eğlence şey haftası oldu. Bir Age of şey Avengers trailer'ı mı çıktı?
Avengers.
Bir tane de Superman vs. Batman mı çıktı?
O sızdı ama.
Sızdı. Game of Thrones'un yayınlanmamış, daha televizyona çıkmamış bölümleri
çıktı. Daha da
sızdı
gelecek diyorlar
falan. Bu hafta böyle bir popüler kültür çorbası hafta oldu.
Bu arada filmi de hani ben 99'daki o Phantom Menace vardı. Hani bir daha çok büyük bir olaydı o, Star Wars yeniden geldi.
Evet. Sonra Jar Jar Binks'i gördüler.
Gördüm.
Sustular.
Evet. Ben o filme gitmedim abi. O kadar nefret ettim. Yani trailer'da izledim ve o filme gitmedim. Büyük olaydı halbuki. Burada abi herkes mest oldu. Özellikle bu trailer'dan sonra. İlkinde dediğin gibi herkes kılıcı konuşuyordu. Böyle kılıç mı olur diye. Ama şimdi bu trailer'ı görünce herkes tamam dediler. Bu olmuş.
Çünkü, eskileri de getirmişler.
Evet.
Akıllıca bir iş yaptılar.
Akıllıca bir iş yapılmış. Şeyler güzel olmuş abi. Böyle izlediğin zaman Star Wars'un şimdi ilerisine gidiyorsun ya. Geçmişinden izler var filmde. Her yere onu güzel entegre etmişler.
Ben şeyi çok beğendim. O toprağa gömülmüş bir Star Destroyer var ya, çok şekil görünüyor.
Onlar muhteşem olmuş. Yani güzel bir film geliyor gibi. Bakalım.
Bu arada oyun şeylerin haberlerine geçmeden önce az önce Levent dalga geçti benimle arıcılar için. Adamlar bir ayda 11 milyon dolar para toplamışlar.
Ne? 11 milyon mu?
Evet. 31 bin kişi destek çıkmış.
11 milyon doları ver Türkiye'de, 5 kilosu 100 liradan şey olur. Yani o kadar bal çıkmaz zaten. Gerçi tabii o satılan şey bal mı?
Değil mi?
Bal
şeyleri,
bal
hissi, abi.
Bal hissi veren ürün.
Bizimkiler balla uğraşmıyor. Bala benzeyen bir şey veriyor.
Geçen radyoda duydum. Yurt dışında şey diyorlarmış. Arılar bal yapar, bir de Türkler bal yapar diye dile düşmüşüz şey yani bu konuda.
Ha, bir şey yapıyor. Ya her şey yarayacağım. Şeyde markete gidiyorsun, sucuk alıyorsun. Sonra evde bakınca şey diyor. Sucuk benzeri ürün mü ne yazıyor etiketinde?
Tabii.
Sucuk hissi veren ama... Ya doğan görünümlü Şahin'le başladı her şey.
Evet.
Sonra her şeyin ya mekanik hissi veren klavye diye klavye gördük.
Tabii canım biz. Mekanik hissi bir klavye var.
Yani mekanik hissi veriyor ama mekanik klavyeyim demiyor adam. Evet. Mekanik hissi veriyorum diyor.
Abi bunların hepsi fakirlikten oluyor işte. Yani mekanik klavye alayım dediğin zaman
300 dolar veremiyorsun.
350 lira biz inceledik.
Lira, öyle bir şey mi?
Adam ne yapıyor? 79 liraya hislisini satıyor.
İşte
sahte bu, koku gibi.
Hepsi üzerine geldi. İşte şeyden, yer fıstığından tatlı yapıyor bilmem ne. Bu hafta da bundan.
Bu haftanın bomba günü mi? Zaten hafta, dolar kuruydu abi yani. Evet, ne diyoruz biz?
Bu hafta da buradan denk düştü. Hep üst üste geliyor. İşte bal görünümlü ya. Nesne.
onu yiyince anlıyor musun peki? Ya bu ne biçim şeydi?
Ben yasak ben bal yemek.
yok şey sucuğu diyorum, ben onu merak ettim. Ben hiç görmedim.
Ya çünkü tabii ki kötü bir şey de. Hmm. Ya işte büfeden aldığında adam da içine ne koyuyor?
Tabii canım onlar.
Şey işte. Hayır şey olacak yalnız. Bu fakirlik diyeyim, garibanlık kültürü. Bir gün hiç onun düzgünü sanki olmayacak. Hani
değil mi?
Hani bizim oğlan bizim oğlan sosis mesela biliyorsun. Ya iyice batırdık muhabbeti de. Mesela biliyorsun artık işte sosisi içine %2 dana koyup yine üzerine dana sosis diye satıyorlar. Hmm. Ama tavuk, kuş ürünlerinden yapılıyor her neyse. Mesela bir şey bizim oğlan hiç onun şeyini bilmeyecek. Eskisini bilmeyecek. Onu hep öyle zannedecek. Hani evet. İşte ya her şeyin orijinali bozuluyor.
Öyle. Ben salatalığı bile artık hayalen hatırlıyorum. Abi, bir tadı vardı diye böyle uzak bir anı kalmış bende o.
Şey yok tadı. Evet. O şey sadece
su gibi bir şey.
Hacimden olur. Hacmi olan bir şey. Evet. Sulu bir şey.
Oyun dünyasına geçeyim.
İyi oldu. Yoksa bir de iyice salam sucuk şeyine döndü.
Şimdi biz bunları konuşuyoruz diye AdSense'den sucuk reklamı mı çıkacak acaba bir gün?
O kadar
bir
anlayamıyorum.
Gün çıkacak, değil mi? Bir gün olacak.
Çıkacak.
Şu anda anlaşılmıyor.
Evet, bir gün çıkacak.
Oyunlar arka arkaya geliyor Levent abi, mahvolduk.
Şimdi bu haftanın evet bir de yine dedik ya eğlence popüler kültür haftasıydı. Oyun cephesinde de sürdü o durum.
GTA 5 zaten bomba.
Çıktı. Daha fazla gecikmedi.
Evet, yılın anlamsızlığı aynı gün Mortal Kombat'ın yenisinin çıkması oldu.
Ya nasıl bir kafa anlamıyorum.
Değil mi yani saçma yani, bir şey abi.
GTA için tamam Mortal Kombat'ın da kendi dünyası var kabul aynı. Ama GTA için dünya yıkılıyor.
Evet.
Hadi 2 senedir mi diyelim? Değil ne mi? Diyelim? Doğru. Aynı güne denk getirilir mi ya? Bu kadar saçma bir şey olabilir mi? Ya bir gün sonra olsun, 5 gün sonra
olmaz
olsun.
Olmaz abi, bir ay sonra ya falan önce bile olsun. Getirmen lazım.
Önce olacak abi.
Ama ya aynı tarihe konur mu? Herkes şey Mortal Kombat, şimdi bu ne oldu? Aynı bizim yaptığımız gibi Mortal Kombat da çıktı.
Da çıktı.
Olmak zorunda kaldı başlıklar hep. İkinci, çünkü asıl star GTA, asıl yıldız GTA. Saçma sapan bir pazarlamacılık işte. Evet. Yani bu planlamaları yapan adamlar da şeyle maaş alıyor. Tomarla maaş alıyor. Biz de onu anlayamıyorum ben de. Pazarlama uzmanı.
Evet. GTA 5 de yine ama hani güzel bir şey oldu. Kötü şimdi bir başlangıç yaptı.
Büyüklüğüyle kanser etti bizi. Geçen sene zaten şey geçen hafta inmeye başladığı için
evet.
Büyüklüğü
60 GB.
Acı çektirmişti.
Evet.
Fakat insanlar beklediler. Hatta hani biliyorsun yani böyle saat dakika bekleyenler oldu işte 3 dakika sonra açılacak kilidi falan diye ama açılmadı.
Evet,
çünkü işte mesela kullanıcı adında Türkçe karakterler varsa ya da işte öyle özel karakter diyelim varsa sorun çıktı. Bu da daha önce başka bir oyunda daha
evet,
olmuştu.
Evet hatırlayamıyorum ama oldu.
Ne oldu? İşte oyunu oynayamıyorsun. Evet. Paranla rezil oldun. Hatta insanlar şeye çok öfkelendiler. Adam diyor ki abicim ben bunu işte pre-order yaptım. İnmesini bekledim hevesle, bilmem ne, unlock olmasını bekledim falan. Ben şimdi oynayamıyorum, Crane'i indiren oynuyor şu anda diyor. Haklı adam, isyan evet. etmek de haklı. İşte bu Windows, o herhalde daha düzelmedi. Kullanıcı adı problemi.
Öyle bir şey duymadım.
Yeni kullanıcı açıyorsun, hani evet. çözmek nispeten evet. kolay.
Ama ilk anda bilmiyorsun ki
tabii.
neden olduğunu.
Ama orada ben de hani, tabii ki herkes istediği adıyla açabilecek. Bir sorun yok ama şunu söyleyeyim arkadaşlar hani başınıza böyle işler gelmesini istemiyorsanız boşluk kullanmayın. I harfi, yumuşak G falan bunlar bir şekilde patlayabiliyor. Hani
hiç beklemediğim bir
anda. Kullanmaya
yani.
Hakkınız var çünkü siz bunu girdiğinizde Windows size girme bunları kardeşim demiyor. Ama sonra bakıyorsun hani users klasörü altında bakıyorsun senin işte coşkun olan adın C'si gitmiş, Ş'si S olmuş. Falan filan. Hele boşluk. Eskiden beri Windows'ta zaten bu sıkıntıdır işte evet. biliyorsun. Ama tabii şimdi girmeyeceğim o konulara ama mesela Microsoft'un yaptığı inanılmaz garipliklerden, hatalardan birisi şeydir. Program Files klasörü. Ya boşluk var arada. O hani milyon dolarlık toplamda sorun demek. Birleşik yap ya da işte programs yap.
Evet.
Bir sürü kırılacak eski yazılımlar özellikle kırılmayacak. Ama onu sen program boşluk files yapınca ya da program dosyaları mı Türkçesinde ben İngilizcesini kullandım hep affedersiniz. O boşluk yüzünden eski uygulamalar özellikle o kadar sorun yaşadı ki ve hala Windows'ta batch file yaptığında, bat dosyası yaptığında onları tırnak arasında yazman gerekir.
Tabii.
Boşluklu falan isimleri. O klasörün adı programs olsaydı hiçbir sorun olmuyordu.
Klasörün ismi Türkçe'de değişmiyor bu arada. Görünümü değişiyor da dosya sistemindeki ismi gene program evet. files falan.
İşte ya yani boşluk Türkçe karakterler Ş, Ü, yumuşak G, I, büyük İ özellikle I ve büyük İ bir yerlerde sorun çıkartmaya hep gebe. Genelde kullanmamaya dikkat edin.
Ki bu
GTA'yı evet. oynuyor olurdu.
Ama GTA sadece bundan dolayı değil. Evet, sonucunda da erişemedin. Yani
onlar da ayrı. Bu level'ı açtın mı?
Başka sorun çıkıyor.
Başka sorunlar çıkıyor.
Evet.
Sunucu. Oradaki sorun nedir? Ben daha oynamaya başlamadım.
Herhalde herkes yüklendi abi.
Sunucuya ben giremedim. Benim saçma şeyim şuydu. Ben Telekom DNS'iyle giremedim, Google DNS'le girdim falan filan. Şey saçma sapan şey oldu. DirectX dosyalarımızda eksik varmış.
Ha, evet.
Onu bulup koyduk ama hani öyle bir şey hiç başımıza gelmemişti.
Steam'den normal kurduğun oyun çalışmadı değil mi?
Evet, Steam'den kurdum.
4 tane DirectX dosyası buluyorsun eski sürümlerini. Abi, koyuyorsun çalışıyor.
Öyle yani, saçma sapan şeyler.
Ya bu kadar hani indie game falan olsa dersin ki ya küçük işte amatörler yapıyor, test edemiyor falan evet. Da böyle dev bir proje. 200 liralık oyun değil mi? Kaç para? 200 lira
tabii
falan.
Tabii neredeyse. Yani neredeyse. Tabii.
200 liralık oyun. Parasını verip alan insanların bu kadar da böyle kahır çekmeleri doğru bir şey
ben
değil.
Ben şeye hasta oluyorum. Şimdi bu oyunun tamam online kısmı var ama bir de çok büyük bir single player kısmı var.
Doğru.
Beni single oynamak için bile ilk başta bir şeylere bir internete girmeye zorluyorlar ya ben ona ifrit oluyorum.
Ama artık yeni oyunlar öyle.
İşte ona yani şey o zaman işte böyle oluyorsun ama.
Valla bir de bunun işte Rockstar Club falan
i̇şte
var değil mi?
İşte ondan bahsediyorum. İşte,
olacak artık Murat. Sonuçta işte Destiny falan da biliyorsun online oynanan oyunlar. Single player'ı da online oynanan oyunlar. Artık herhalde oynuyor insanlar çünkü şikayetler evet, azaldı.
Öğrenildi çünkü çözümler öğrenildi.
Evet çözdüler. Bir yama falan çıkmasa da.
Daha ilk günü bir yama çıktı ama neyi çözdüğünü tam olarak şu an bilmiyorum. İlk gün bir 350 evet. O yamayı indiremedik. Heh, o vardı.
Şimdi GTA 5 PC'de artık çıktı. Bir rüya evet. Gerçek oldu. İnsanlar oynuyor.
AMD, Nvidia hemen sürücü çıkardı.
Özel evet. Sürücü çıktı.
Ekran AMD klasik beta etiketiyle çıktı. Nvidia ise yeni bir sürücü ailesine de geçmeye bahane oldu gibi.
Evet.
Onu daha bir pazarlama şeyi gibi Game kullandı. Ama iki firma da sürücülerini yeniledi o bahaneyle. Evet.
Valla oyun çok güzel gözüküyor ve hani duyduğumuz kadarıyla kullanıcılardan optimizasyonu da bayağı iyi. Düşük sistemlerde de çalıştıracak bir ayar buluyorsun. Ama tadını çıkarmak için yüksek bir konfigürasyon
üçlü
istiyor.
Üçlü bir bilgisayar lazım.
Bir evet. Kere 2 GB belleğin varsa zorlanıyor değil mi
ya, sistem? Bulmaca gibi bir şey evet. Var grafik ayarlarında. Böyle orada şeyi gösteriyor sana işte ne kadar belleğin var, ne kadarını kullanıyor. Orada ayarlar yapıyorsun, orası doluyor böyle. Hah diyorsun 1 MB
işte. Ama o grafik işte, belleği.
Grafik belleği.
Tabii.
İşte 4'ü olanlar biraz daha rahatlar. 2 GB'da bir şeyler kısmak zorunda kalıyorsun.
Ya şimdi bu son... Bazı oyunlar ekran kartı belleğine çok yüklenmeye başladı. Evet. Bunu Mordor'da gördük. Mordor'da gördük. Başka
bir iki tane daha vardı.
Bir oyunda daha bunun konusu olmuştu. İşte bazı oyunların Hi-Res pack falan eklentileri çıkıyor. Bu da şimdi böyle bir oyun belli ki.
Öyle.
Hani ilk kez bir oyunda şey gördük öyle grafik belleği şu anda ne kadar kullanılıyor falan diye bir ayar gördük. Bir de benchmark modülü olsaydı da ya o yaptığımız ayarların performansı etkisini görseydik.
Onu söyleyeyim sana. İçinde benchmark var ama şey yapamıyorsun. Önce bir prolog kısmını geçmen gerekiyor. Ya yoksa benchmark modülü çöküyor. Yani oyunu biraz oynayacaksın. Bir prolog kısmını geçeceksin sonra çalışıyor.
Bir şeyi de tam olsun ya.
Şey kötü abi hani oyunla ilgili fikir veren bir benchmark değil. Kimse onu kullanmamış o yüzden. Ha. Yani böyle üstten bakıyor. Ya hayır oyunun geçtiği gibi yapsaydınız şunu. İşte bir arabaya bin dolaş.
Oynanış tamam. Gibi değil
evet,
yani.
Evet oynanış
demo
gibi değil.
Demo oynatma yok mu oyunda?
Şu anda şey yok. Bir kendileri bir şey hazırlamışlar oyunu oynatıyorsun.
Belki farklı demo kayıtları
İleride
falan bir şeyler çıkar.
Evet.
Umarım çıkar. Prologu geçeriz. Herkese ateş tabii. Ediyorum ben. Öyle oynuyorum. Arabaları
en güzel
alıyorum.
Hakkını veriyorum.
Yani hiç göreve möreve bakmadım. Öyle alıyorum. Bir araba beğeniyorum. Arabalar da lisanslı değil. Ama gerçek arabalar. Biniyorum, gidiyorum. Zaten hemen polis geliyor.
Sen vuruyorlar. Tabii rahat durmadığın için sivillere
hemen
falan.
Hemen yargısız infaz. Vuruyorlar, öldürüyorlar beni. Zenciyim diye vuruyor. Zenciyle oynuyordum. Zenciyim diye vuruyorlar bence.
Tabii.
İşte orada da ırkçılık var. Ne bileyim ya oyun güzel tabii müthiş güzel. Bir şey yani aydınlatma falan
değil mi?
Hani
ya bir de bazı, dev bir dünya var abi.
Yaşayan yani. Bir dünya var. Bazı ekran görüntüleri hakikaten ya fotoğraf mı dedirtiyor. Çok o bakımdan çok başarılı. Karakterler dediğim hani bizde mesela bir kere burada oynarken şey oldu. İki kişi birbirine girdi sokakta giden. Gerçi şöyle ben onlardan birine ikisine vurmuştum. Onlar öbürü vurdu zannetti galiba.
Evet.
Kavga çıktı.
Evet.
Falan. İlginç şeyler oluyor hakikaten. Değişik bir oyun ya. Yani ben GTA hiç sevmem. Ama bir GTA artık sadece hani sırf işte insanları öldürüyorsun bilmem neden çıktı. Teknik olarak da bir dikkate alınması gereken bir yapım haline geldi. Yani şu anda oyun araba yarışı oyunu değil, araba oyunu değil ama en iyi araba modellemesi, en ince detaylı lastiklerin diş desenine kadar GTA'da. Yani onu da kabul etmek lazım. Şeyi çok güzel. Bir otomobil oyunu olsaydı keşke, öyle de oynanırdı. Evet. Çünkü mesela biliyorsunuz Watch Dogs ne kadar çok beklendi. Sonra da özellikle bu otomobil dinamiklerinden çok eleştirildi.
Evet.
Bunda çok iyi. Yani sırf arabayla gezmek bir keyif. Canım,
keyif. Arabayla değil, motorla da gezersin. Her şeyle gezersin. Doğru. Bir sürü şey var.
Kamyon da var.
Ben şeyi merak ediyorum. Mesela bu GTA 5'in senaryosu tamamen kendine mi özgü? Dörtlü devamlılık falan filan bir şey var mı?
Yok,
şöyle
yok
bir
bu yani. Ayrı. Yok galiba. Burada yeni karakterler. Hayır,
karakterler yeni mi, aynı mı eskisinde?
Yeni. Defa, yeni. Bunda eskiden karakter vardı. Bunda 3'e çıkıyorsun. 3 kişinin ayrı, yani ayrı ayrı hikayeleri var.
Yeni. Anladım. Bunların belki bir yerlerde hani eskiye bir gönderme falan vardır da şey, bu karakterler bu oyunda çıktı. Ne yapacağız? Biz onu konsolda inceledik.
Evet, Macit oynadı. Biz oynamıştık. Pek bakmamıştık aslında.
Bunu şimdi PC'de geldi.
Evet. Bakacağız. Oynuyoruz. Daha hemen kütüye çekemiyorsun. Tabii biraz ilerlemek lazım.
Vallahi ben pek ilerleyemedim. Hep vurdular. Ama kaç yıldıza çıktım? 3 yıldıza mı? 5 yıldıza mı çıktım?
4'e çıktın.
4 yıldız aldım. Sonrasını hatırlamıyorum.
4 yıldız ama
o yıldızlar aferin şey değil. Anlıyorsun.
Sonrasını yani. Hatırlamıyorum. Hastaneye gittik. En son ben sokaktakilere falan ateş ediyordum. Sonrasını işte o bir hardebe oldu.
Sonra da şey. Minecraft yasaklandı.
Geldi mi?
Minecraft yasaklandı. Bu ne olacak?
Ya.
Yasaklandı yani bunu dedik. Pardon bu arada. Yasaklanmadı da hani önerildi.
Valla o işte sonra onu bakanlık bırakmadı onun arkasına.
Bırakmadı da.
Da ama bir şey çıkmadı daha
ben yani. Bırakacaklar diye kehanette bulunmuştum. Yok, bırakmadılar.
GTA'yı yasaklasalar ne olur acaba?
Ya artık alan aldığı için bir şey olmaz.
Ya tabii şimdi şu var. Ülkemizde bu oyunların falan bir hani televizyon programlarında bile artık var ya genel izleyici falan. Oyunlarda böyle bir sistemin olmaması da biraz sıkıntı oluşturuyor. Dünyada bu oyunlarda sınıflandırmanın başlamasının nedenlerinden biri GTA serisi. Hani bize de artık işte gerekecek. Ha tamam. Tabii ki online satın alan ne olacak? Yani o sınıflandırma mağazada en çok işe yarıyor ve Amerika'da özellikle hakikaten hani çocuk 18 yaş üzerinde yazan bir oyunla kasaya gittiğinde satılmadığı söyleniyor. Ha tamam, şimdi yani tamam sokak arasındaki bilmem ne dükkanı satmış falan, ona bir şey diyemem. Büyük mağazalar satmadığı söyleniyor.
Evet.
Ama işte ana baba sorumsuzdur, babasını aldırır. Hiçbir şey yapamazsın.
Hiçbir şey yapamazsın.
Online alışveriş. Steam sana yaş soruyor. Giriyoruz oraya 70 diye yazıyoruz. Yani giriyoruz. Ben hep bozulacak mı bir yerde daha 120 falan giriyorum oraya, kabul ediyorsa eğer. Bozulanı görmedim şimdiye kadar. Çocuğun başka bir şey girmesini... Ya orada şöyle zaten firma üzerinden sorumluluğu
sorumluluk
atıyor.
Canım,
diyor ki sordum 70 dedi kardeşim 15 yaşındaymış ne bileyim ben. Deyip sorumluluğu atıyor üzerinden.
Evet.
Evet, ben bir şey bekliyorum. Habertürk kafayı takarsa bu oyuna da. Çünkü Minecraft Türkiye'deki olayı Habertürk işte gazetesi mi diyeyim, televizyonu mu diyeyim.
Muhabiri sormuş soruyu, oradan patladı.
Kafaya anlamsız şekilde kafaya takmasıyla oluştu. Bunu da haber alıp da yüklenelim kardeşim, beleş haber, 5 haber çıkar bundan. Bayağı da sansasyon olur diye dalarlarsa GTA'da yasak. Her şey olur. Zararı ne olur? Belki Play Store satmaz. O zaman işte al başına belayı. Çünkü onlar hesaplı mı satıyordu?
Taksit en azından yani.
Taksit satıyordu, doğru. Faturaya yansıtıyordu falan. Belki satmaz, bilmiyorum. Bu arada bu haftanın başka oyun gelişmeleri var. Çıkmak üzere. Witcher 3.
Evet, 19 Mayıs.
Bitmiş durumda. Artık hani üretime CD'ler hazırlanıyor falan. Oyun bitmiş durumda. Dolayısıyla onun bayağı bir video falan yayınlayarak, sürekli ekran görüntüsü yayınlayarak sıcak tutuyorlar. Etkileyici şeyler, görüntüler çıktı. Mortal Kombat'ı unutmayalım.
Evet, orada o da çıktı ve hani enteresan bir şey var. Parayla Easy Fatality satıyor adamlar.
Nesini satacak işte, onu bulmuş herhalde.
Yani onları. Onu oyun parasıyla da alabiliyormuşsun, gerçek parayla da alabiliyormuşsun.
Ne oluyor? Daha mı kolay oluyor?
Benim pek hoşuma gitmedi. Ya o çünkü bir tabii bayağı bir
kombinasyon yapıyorsun.
Kombinasyon, tuş ezberlemen gerekiyor.
Ezberleyeceksin, hızlı yapacaksın.
Ha ama şu var. Şimdi orada da ben de hani bundan hiç hoşlanmadım. Bunun satılmasına ama şimdi mesela bizim Uğur da şey diyor. Ya fatality, bununla fatality yaptım da adamı yendim olmuyor. Zaten yenmiş oluyorsun.
Tabii.
Bu bir görsel bir şey.
Doğru.
Dolayısıyla pay to win değil. Pay to prestige. Çünkü o fatality'yi yapabilmek zordur hakikaten. Yapana bravo dersin.
Ama o zaman da prestiji kalmayacak demek.
İşte şimdi prestiji kalmıyor.
Bir kenarında yazsa bari paralı yaptı bunu diye. İşte.
Yani, böyle bir durum var. Ha, tamam ona katılıyorum. Bu bir işte daha güçlü silah falan değil. Pay to win yapabileceğin bir şey değil. Ama bu oyunun da şeyiydi ya.
Özelliğiydi.
Özelliğiydi. Evet. Şimdi işte. Şey de var. Ben ömrüm boyunca şeyi de beceremedim ki. Street Fighter'da ateş atıyorsun ya. Hadouken mi? Hadouken diyorlar. Ümlerle bir şeyler. Komedi filmlerinde bile çıkıyor artık. Ben onu hiç atamadım ömrüm boyunca. Ne Commodore 64'ünden arcade'ine kadar hiçbir zaman yapamadım. Onu oyun yapmak da zor bir şeydir yani. Yani herhalde zor bir şeydir. Ben yapamadığına
yani,
göre.
Fatality kadar zor değil galiba da.
Yok,
zor
değil.
Yani.
İşte aşağı ön falan gibi bir şey, evet. Bir kombinasyonu var. Ya bunların tabii bir anlamı olması lazım be. Hani
evet.
Neyse Mortal Kombat ama laf aramızda şunu söyleyeyim. Pek böyle haber gündem yaratmayı başaramadı.
Öyle.
Yanlış zamanlama işte.
Bakalım şey var. Twitch'te bayağı bir oynayan, yayın yapan var. Ama GTA daha çok.
Evet. Microsoft Halo oyunlarını iOS'a getirmiş. Nasıl oldu? Ne yapıyor?
Yeni bir ya biliyorsunuz Spartan Assault diye bir tamam. Dual Stick Shooter denen
ben oynuyordum
bir
onu,
oyun
evet.
Çıkmıştı. Hmm. Telefona da çıktı o. Sonra evet. Windows'a da çıktı. Sonra konsollara falan da geldi. Şimdi de Spartan Strike diye bir şey çıkartmışlar. Bu sefer ilginç tarafı iOS'ta da çıkartmışlar. Windows'ta da var yine. Hmm. Aynı şekilde yine yukarıdan işte Twin Stick, Dual Stick Shooter denen.
Ama güzel oyun ha.
Artık Spartan Assault, Strike, Spartan Raid falan bir şeyler çıkar yakında. Aynı şeyi bir daha. Evet. Ha, güzel, başarılı bir oyun yapıyorlar. Güzel bir şey yapıyorlar. Ama gerçek Halo bu değil demek istiyorum. Bir yandan da Rusya'da Halo Online çıktı biliyorsunuz. İnsanlar habire deli gibi onu kırmaya çalışıyorlar. Başka ülkelerde de çalışsın. Başarıyorlar da, bir şeyler de yapıyorlar. Microsoft işte Halo ile oynuyor.
O da öyle oynuyor.
Star Wars gibi sağlayacak
evet. Ayarını bir ürün yani. Bozacak eninde sonunda ama onu da söyleyeyim. Hmm.
Star Wars demişken bu akşam Battlefront'un Kasım ayında geliyor. Kendisinin de duyurusu bu akşam yapılacak. O bahsettiğim Star Wars etkinliğinde.
Onda yeni Battlefront değil mi?
Yeni Battlefront evet.
O da Star Wars evreninin Battlefield'ı
evet.
Gibi.
Tam kendisi. Tabii ki tam olarak
öyle. Zaten aynı şey yapıyor değil mi? DICE yapıyor.
Öyle. Motoru falan aynıydı eskisinin. Bunu bilmiyorum. Bunu göreceğiz. Bu akşam çıkacak ilk defa göz önüne. Kasım ayında geleceği söyleniyor bu da.
O filmle falan birlikte iyice işte Star evet. Wars'çılardan nasiplenecekler.
Project Cars 8 Mayıs tarihinde çıkıyormuş.
Evet o da müthiş bir otomobil oyunu. Uzun süredir geliştiriliyor. İnanılmaz görselleri var. Artık çok yakın çıkıyor. Witcher 3 19 Mayıs.
Evet bir de şey var son olarak Electronic Arts bazı ücretsiz online oyunlarını kapatıyor.
Ya kaç kişi oynadı bilmiyorum. Battlefield Heroes falan var. Origin'de falan Free Games'te görürsün.
Evet evet.
Ben birazcık oynamıştım. Sonra hemen kötü bir anı olarak kapattım. onları artık kapatıyorlarmış. Need for Speed World,
FIFA
World. Bunları 14 Temmuz tarihinde kapatacaklarmış. İşte klasik çok başarılı oldu falan filan atıp tutmuşlar ama yani siz
pek
hiç
öyle olmamış.
Battlefield Heroes oynayan bir şey. Birini rastladınız mı?
Benim etrafımda yok abi.
Oynanmıyor ki Murat. Çünkü şey gibi yapmışlar. Ben azıcık oynadım. Team Fortress 2'nin başarısına özenilmiş. Biraz daha böyle karikatürize grafikler falan. Ama işte olmamış.
Vallahi Levent abi başarılı diyorlar ki ben de Battlefield 3 sunucuları kapanıyor diye bir haber duymadım. Çünkü hala deli gibi oynanıyor.
Sunucu kapanmada geçen haftalarda, geçen hafta bir önceki hafta bayağı bir can sıkıcı şeyler yaşandı. Biz atladık onu.
Ne?
Bu 2K firması. Hı. NBA 2004'ün, 2014'ün ki 2015'teyiz yani. 2014 geçen senenin oyununun sunucularını kapadı.
Hadi ya.
Şimdi rezalet olan bir yıllık oyun. Yani bir 18 ay mı ne olmuş. Artı rezalet şu. Adamlar sunucuları kapatınca senin single player, tek kişilik oyunların da gidiyor. Onun save, eski save'leri gidiyor. Yenilerini de, yeni de save yapamıyorsun falan. Saçma sapan bir şey. İşte online bağlantısı olan oyunların böyle bir sıkıntısı var. Tabii çok isyan etti insanlar. Haklılar. Yani 2015 yılında NBA 2014'ü oynayamayacaksın. Var mı bu kadar ya artık? Hani bir 3 yıl olsun, şey değil, olsun, 4 yıl olsun bari de yani tamam sonsuza kadar çalıştırmaz. Tamam. Doğru. Da hani bir yıl NBA 2000'i oynayamam ama 2014'ü 2015'te oynayamayacaksan, her sene onun yenisini almaya mecbur olacaksan rezillik. Tabii çok ses yükseldi, şey yapıldı, geri adım atıldı falan filan. Ama bu yeni oyun dünyasının, işte tek kişilik oynasan da online olan oyunların falan böyle çok farklı boyutları var. Ben herhalde geçen bir yayında söylemiştim mesela, işte yıllar sonra Destiny'nin tozlu rafları yapılamayacak. Ya da şeyle yapılacak, işte şimdi YouTube'a falan videolar koyuyorsun ya, onlarla yapılacak. Kimse oynayıp da gösteremeyecek çünkü diyeceksin ki artık çalışmıyor, sunucu firması kapandı.
Ya da şey yapsalar, o sunucusunu bir şekil hani halka açık hale getirseler, herkes işte onu, alıp kendi sunucusunu kursa mesela.
O da bir süredir Amerika'da özellikle ayrıca tartışılıyor. İnsanlar bunu istiyor. Diyorlar ki ya kodunu bize ver, biz çalış. Ben sunucuyu evde çalıştırayım sırf kendi zevkim için. Firma işte benim diyor, vermiyor. Hatta bir şekilde çalıştırırsan üzerine çökerim.
İyi de kapatıyorsun
diye.
Yani. Hani açık dursa anlayacağım da kapatıyorsun.
İşte öyle. Orada hamle zor bir şey çünkü şu da var. Şimdi açık kaynak yapsan, şimdi adam Destiny gibi bir oyunu açık kaynak yapmaz. Çünkü milyon dolar harcamış, uzman programcılar çalıştırmış. Orada bazı tabii icatlar yapmış, şey tabii. yapmış. Açık kaynak sunmak istemez. Richard Stallman çok isterdi öyle olmasını ama istemez. O firma onu yapmaz. Ama kapalı olarak da versen işte olmuyor falan filan.
Destek vermen gerekir falan,
evet,
belki.
Zor bir durum. Şimdi bizim hep arada sırada söylediğimiz felaket senaryosu var. Yarın öbür gün Steam kapanırsa demiyorum ama bazı şeyleri değiştirirse ne olacak? Çünkü Steam'deki oyunlar senin değil.
Doğru.
Steam sana kullanma izni veriyor. Kullanma hakkı veriyor. Benim oyunum, ben bunu aldım. İşte oynayacağım.
Kutusu yok sende,
yok
sonuçta.
Yok sende.
Bu şey hikayesi gibi iTunes'lardaki veya işte tabii, tabii. o tür servislerdeki müzik tabii. dinleme olayı gibi.
Yani mesela şöyle bir durum var. Microsoft bazı Xbox oyunlarını online arşivinden bazen kaldırıyor. Sen o oyunu zamanında al, şöyle bir jest yapıyorlar. Sen o oyunu zamanında satın aldıysan, gidip de o indirme arşivini, indirilen dosyalar arşivini falan, account bilmem ne derinliklerden arkeoloji yapıp bulup da çıkarabilirsen oradan bir daha indirebiliyorsun. Yani sunucudan dosyayı silmiyor ama dükkandan onun yüzünü kaldırıyor. Arkada Anladım. Bir yerde o dosya duruyor da olsa. Ve efektif olarak o oyunu kaldırmış oluyor. Yok yani, etmiş oluyor.
Şu var, ben arada hani merak edip etrafı toplarken falan bazen eski oyunlarım elime geçiyor CD olarak. Şu var, o da tamam, ben sahip olmuşum. Elimde de CD versiyonu, DVD'sini tutuyorum da artık çalışmıyor. Onlar da çalışmıyor.
Çalışmıyor.
Onlar da işletim sistemi uyumsuzluğundan çalışmıyor. DirectX uyumsuzluğundan çalışmıyor.
Ya hadi onu eski bir bilgisayar toplayıp
ancak
açtım
öyle.
Diyelim.
Hadi.
Ama yine de mesela biliyorsunuz Games for Windows Live kapandı. GTA'nın eski sürümleri benim bildiğim istiyordu onu.
Öyle bir şey hatırlıyorum.
Yanılıyor muyum? İstiyordu. Başka bazı oyunlar
başka
vardı.
Başka oyunlar da vardı canım.
İsteyen başka oyunlar vardı. İşte onlar ne olacak? Oyunu sen CD'sini satın almışsın falan. Ama kurabileceksin. Ama kurduğunda diyecek ki senin account neydi arkadaş?
Artı. Bak CD, kaç yıllık CD, onun üstüne patchleri biz hep internetten indiriyorduk. Patchleri bulamıyorsun. Bazen.
Bulamıyorsun. Başka sitelerden bir şeyler indiriyorsun falan filan.
Zor yani.
Ya ideal çözüm yok. Yani tamam, Steam'in falan güzel tarafı oyunun en son sürümünü indiriyorsun. Patch'iyle, meç'iyle. Ama işte yarın öbür gün Steam ne bileyim ya bozuştuk biz sizin ülkeyle hizmet veremeyeceğiz der mi? Ya da başka bir servis. Bir şey olabilir mi?
Abi geçen sene miydi biz Steam'e bağlanma sorunları yaşıyorduk hatırlarsınız.
Yaşıyorduk evet. DNS değiştirdiğinde sıkıntı çıkıyordu.
Sıkıntı çıkıyor. Olmayan şeyler değil yani.
Evet evet. Ben yani, şöyle bir şey öğrendim.
Genelde pardon sözünü kestim. Hani ticari kaygısı olan firmalar bu tür şeyler yapmamaya çalışırlar.
Sonuçta tabii, mümkün tabii ama işte
çok
olay,
para kazanmak isteyecek adam.
Bir şekilde hani şeyden çıkar mı? Ben şöyle bir şey öğrendim. İyice muhabbete kaydı ama elektronik kitaplar
tamam.
Aynı Steam oyunları gibiymiş. Elektronik kitaplar satın alınmıyormuş. Hmm. Kitabı indirme ve okuma lisansı alıyormuşsun. Dolayısıyla geçmişte hatırlarsanız Amazon bazı kitapları Kindle'dan geri aldı. İnsanların Kindle cihazlarından geri aldı kitabı. Bu şekilde yapabiliyormuş. Çünkü o kitabı sana izin vermiş olarak varsayıyormuş. Dolayısıyla hani hard copy bir kitabı kitapçıdan aldığında hani kitap bu benim, benim kopyam tabii diyebiliyorsun. Öyle. Ama e-kitapta öyle bir şey yok. Sadece o kitabı okuma lisansın oluyor hani gibi bir şeymiş.
Şey kitaplar şey filmlerde olur ya kitaplar toplanır yakılır.
Evet.
Gelecekte öyle bir şey olmayacak. Gelecekte...
Ha burada şey işte hakikaten toplayacak.
Evet toplayacak.
Makinelerden böyle bir gidecek. Tabii ki senin hard diskinde bir yerde saklı duruyorsa yapamayacak ama sen işte bir Kindle ya da benzeri online bir sistem almışsan senin makinenden onu çekecek. Ya da değiştirebiliyor. Değiştirebiliyor. Bu arada hani bu oluyormuş mu oluyormuş dediğim rivayet değil. Bunu hani hakikaten bir bilim kurgu yazarı Charles Stross blogunda yazdı. Bu böyledir. Herkes next next basıp geçtiği için şartnameleri bilmez çoğu kişi dedi. Hani hakikaten bir yazardan bir yayıncıdan gelen bir bilgi.
Abi şartnameleri bilsen ne olacak ki itiraz etme yani, şansın var mı? Adam tekel gibi bir şey, yani
şey yapmayacaksın. Kullanmayacaksın. Ben hala kitabımı basılı alırım diyeceksin. Başka şey yok tabii sana... Kabul etmiyorum alternatif göster diye bir şey sunmuyor.
Tabii. Günün birinde kitaplar basılacak mı acaba? Devam edecek mi?
Bir yerden sonra belki mi? Aynı hep konuştuk ya şoförlü arabaya şey diyecekler yok kardeşim sen zararsın. Belki de kitap basmak istediğinde ne diyecekler ki gel ne yapıyorsun ağaçları kesip şey yapıyorsun ağaç mı kaldı? Efendi gibi online yayında diyecekler belki bilmiyoruz. Bu tartışma da şeyden ortaya çıktı hani... Onu da belki insanlar merak ederler, izleyiciler, dinleyiciler. Bir e-kitap okuyucu çıkmış. Bu e-kitap okuyucu kitabı sansürleyip sana gösteriyor. Yani ayıp bir kelime geçiyorsa işte lanet olsun diyor. Verdi bizim filmlerde falan.
TRT çevirisi i̇şte, diyorsun.
Yani kahretsin falan. Hmm. Bu şekilde sansürleyerek sana kitabı alıp ve işte şeyden ötürü bu e-kitapların satış sözleşmesi böyle bir şeyin mümkün İzin olabilmesini öyle. Sağlıyormuş. Oradan işte bir fark etmedik biz. Dünyada Clean Reader diye bir uygulama bayağı bir tartışma doğmuş. Hani bu nasıl bir şeydir? Yarın öbür gün bunu, bu uygulama açık açık bunu söylüyor. Ben diyor işte temizliyorum kitapları. Yarın öbür gün senin hiç haberin olmadan... İzlediğin bir şeyleri temizleyen bir player çıkacak mı? Yani. Mesela şimdi sigaraya yerine çiçek koyuyorlar bir şey oluyor ya. Onu yapan medya player mı çıkacak? He. Windows'un içinde gelecek falan. Bilmiyoruz neler göreceğimizi.
Kitap dünyasında şey vardır yani tabii hani ya ben bilmem ne kitabının işte şu baskısını arıyorum der.
Evet.
Ona göre çünkü daha sonra gelenlerin tercümesi bozulmuştur bir şeylerdir.
Doğru.
Belli spesifik baskı aranır.
Doğru.
Adam seni habire güncellerse öyle bir şey de olmayacak.
Ya işte George Lucas daha bire filmleri güncelledi. kitaplarda da öyle bir şey olursa. Şimdi elektronik kitapta bir şey sağlıyor. Basılı kitap basılıyor. Bir kitapçılara gidiyor, kitaplıklara yerleşiyor. Ama elektronik kitap sunucuda duruyor. Aynı Microsoft'un sunucudan oyunu silmesi gibi. Sen de orada oyunu güncelliyor, şey kitabı güncelliyorsun. Bambaşka bir hale gelebilir.
Öyle. Evet. Bu haftanın haberlerini bitirdik.
Evet.
Bir şeyler diyor musunuz son olarak?
Salam, sucuktan falan da söz ettik.
Daha muhabbetli bir hafta oldu bu.
Evet. Bu hafta pek bu dönem, bahar, yaza başlangıç dönemi böyle bir durgunluk hasıl oluyor.
Evet.
Fuarlar geçmiş oluyor.
Geçiyor.
E3 var önümüzde. E3'e kadar, E3 bir oyun fırtınası olacak. Yeni konsol olduğu zaman o da oluyor da bu sene tabii
pek Microsoft'ta bir şey yok, bir şey olacağı yok.
Sonunda bilinen bir şey yok. Nintendo'ya bakıyor gözler. Böyle bir durgun bir bahar haftaları evet. geçiyor. Bir iki hafta böyle geçiyor.
Beklenen telefonlar da geldi. Yani hatta biz de inceliyoruz, yayınlayacağız.
2015'in telefonları gelmeye başladı.
Bir hani şey rüzgarı var, bir Apple Watch rüzgarı var. O da işte yok satıyormuş daha ön siparişler bile. Hani saat bir tek o konuşuluyor donanım olarak baktığın zaman. Onun dışında da pek bir şey yok yani.
Şimdi Intel'de 5. nesil 5000'li numaraları olan işlemciler çıktı. Fakat bunlar mobil sistemler için olduğu için direkt mesela TeknoSeyir profilindeki izleyiciyi, dinleyiciyi doğrudan heyecanlandırmıyor. Çünkü hani masaüstü sürümü yok şu anda. Alacağım, overclock yapacağım falan filan öyle bir şey yok. Hazır, siz bilgisayarın içinde geliyor. Ama işte Haswell'in sonrası geldi aslında. Hiç haberi olmasa bile, yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim, hani yüksek sesle
konuşulmasa bile
geldi. Bakarsan önemli bir şey fakat heyecan yaratmıyor.
Öyle.
Biz o konuda da bilgi vereceğiz. Şu anda şey olmadığı için, masaüstü sürümü olmayınca tabii hani öyle Haswell'de yaptığımız gibi ya da işte Haswell E'de X99 Yonga setiyle yaptığımız gibi daha neşeli şeyler yapamıyorsun.
Öyle.
Birazcık da şu sıkıntısı var Murat. Bu 5. nesil Core işlemciler grafik yönüne ağırlık vermiş durumdalar. Yani çekirdeğin bir iyileştirmesi falan var mı? Intel çok onları konuşmuyor. Hep artan grafik performansı ve grafik performansı sayesinde artan bu QuickSync gibi aslında grafik işlemcisini kullanan ek işlerin hızlanmasını konuşuyor.
Doğru.
O yüzden de çok sansasyon yaratmıyor.
Türkiye ne konuşuyor? Bu dolar kuruyla nasıl alışveriş yapacağızı konuşuyor Levent abi. Zaten tabii, bizim gündem iyice koptu. Teknolojiden.
Yani çok hızlı yükseldiği için tabii. Kur çoğu kişi şu anda herhangi bir şey satın almayı aklından bile geçirmiyor. Çünkü bir yerde durması lazım. Daha da yüksekte bile dursa
durması lazım
ki insanlar bir yerden sonra tamam lanet olsun bu daha fazla düşmeyecek diye düşünüp imkanlarını zorlayıp yine haneyi almak istedikleri şeylere uzanacaklar. Ha ama bu kurdaki yükseliş tabii ki nispeten lüks sayılacak kalemleri daha çok vurur. Tabii. Yani oyun konsolu, adam hani bilgisayarının hard diski bozulsa ne yapacak edecek o diski değiştirecek. Ama PlayStation 4, Xbox One düşünüyorsa belki daha uzak düşünecek artık. Hayal düşünmekten hayal şeyine geçirecek. Fantazi noktasına getirecek.
Evet.
Firmaların falan pek mutlu olduğunu zannetmiyorum.
Evet, muhtemelen şeyleri görürüz. Hani dolar sabitleme kampanyaları olur ya böyle dönemlerde. Kuru sabitlerler.
Dolayla indirim yapmak zorunda.
Yani şöyle söyleyeyim, şöyle bir kişisel deneyim aktarayım. Hizmet alıyorlarsa ve bir şekilde bu nasıl oluyorsa oluyor. Dolar üzerinden faturalandırılıyorsa firmaya bir sorsunlar. Çünkü bazı mesela güvenlik firmaları var. Dolar üzerinden nedense dolar üzerinden hizmet veriyor. Sunduğu hizmetin dolarla hiçbir alakası olmamasına rağmen. Onlara birazcık ya ne oluyor dediğinde ya şöyle adam bunu duyurmuyor. Ama telefon açıp da birazcık asabiyet yapan herkese sabit kur veriyormuş aylardır. Hı hı. Ama bunu kesinlikle duyurmuyor. Şey bekliyor. Senin delirip telefon açmanı bekliyor. Evet. Ama şeyde daha çok deliriyorsun. Bu madem 3 aydır böyleydi niye haber vermediniz diye daha çok deliriyorsun sonra falan filan. Ama tamam mal alıp satan alış fiyatı da yükseldiği için bunu yapmakta o kadar rahat değil ama hizmette dediğim gibi bir aldıkları hizmetin firmasıyla bir konuşsunlar. Haklılar, neredeyse iki katına çıktı çünkü çok kısa bir sürede. Kolay değil.
Değil.
Kolay değil karşılamak. Biz dolar dolar diyoruz ama diğer kurlar da diğer şeyler de
Euro ile dolar eşitlenmek üzere neredeyse artık. Hani eskiden dolar almaya çalışırdık ya oyunları.
Evet.
Artık bir esprisi kalmayacak yani.
Ya yani. Zaten hep kaybediniz.
Tabii canım.
Hani öyle küçük teselliler, aman bilmem nereden işte Xbox'ta US account'u açtım da ucuza aldım. Ne aldın kardeşim? Bitti. İki gün sonra dolar bilmem kaç oluyor, benzine zam geliyor, gittin zaten de. Tabii. Teselli.
Evet, ben geçen şeyde fark ettim, bir hata yapmışım, düzelttiler. İşte ithal ederken 75 euro sınırı vardır ya, onu hep biz otomatikman derdik işte 100 euro 100 dolara tekabül ediyor diye. Olur mu artık? bu kurdan sonra işte 80'e 80'e denk geliyor.
Neyse ki o sınırları döviz üzerinden tutuyorlar.
Evet.
Onu bir daha hatırlatalım mı? 75
euro.
Euro kargo dahil.
Komple yani, o faturada adam şeye bakıyor, faturaya bakıyor, ne olduğuna bakıyor. Biraz da şeye bağlı abi, yoruma bağlı. Hani ben o konuyu çok net bulamadım. Hani dahil mi değil mi
vallahi
konusunda yuvarlak
şöyle,
konuşuyorlar.
Geçmişte biz bir arkadaşımızın paketi kargosu dahil şekildeydi, takılmıştı değil mi?
Hatta hani
ürün aslında sınırın altındaydı.
Evet, evet.
Kargonun ücreti nedeniyle 75'i geçip takılmıştı. Hmm. Biz bunu birebir gördük.
Yaşadık evet.
Özkan'a zannedersen
başına geldi. Özkan'la onları tabii.
Biraz oradaki adamın insafına kalıyorsun işte abi.
Gümrük de zaten hep öyle. Hep öyle. O işte yorumu, gümrük memurunun yorumu hakikaten bazı şeylerin içeri girip girmemesini. Ya ben orada biliyorsun bu gümrük konularında hep insanlar kesin bilgi istiyor.
Yani evet.
Şunu işte getirsem takılır mı? Veremiyorsun ve ben hatta veren yani kesin bilgi olduğunu iddia edenlere kızıyorum. Çünkü hakikaten orada memur faktörü var. Adamın gözü tutmazsa, bir şekilde içine sinmezse o ürünün ülkeye girişi, sana sokmaz. Sokmaz. Yani şunu yapabilir. Yani bir şey getirdin, her şeyin tamam. Limiti var, girmesi lazım. Adam bir şey dese, ya bunun plastiği kanserojen olabilir, bunun TSE'de bakılması lazım der mi diyebilir, bittin. Demiyor ama diyebilir. Sonuçta dediğim gibi hani o ürünü içeri sokmayabilir. Dolayısıyla çok da iddialaşmamak lazım aynen kendileriyle. Çok da
tatlı tatlı halletmek lazım.
Işte. Öyle. Öyle.
Senin sorun soru çok basit bir soru. Diyorsun ki ya kardeşim bunun kargosu dahil mi fiyata? Çok bunun bir tane cevabı olur. Ama ikisini de yaşadık biz. Hani iki türlü de geçirdik. Tabii, iki türlü tabii, de takıldı. Ne yapacağız ki? Ne diyeceksin?
Bir de Murat şimdi bir filanca işte telefonu getirdiğinde o telefonun fiyatı falan belli.
Evet.
Ama böyle işte bizim gibi hobici insanların, bilgisayarla falan uğraşan insanların garip garip şeyler getirdiği zaman orada tamamıyla ben mesela bir bilgisayar soğutma ürünü gelmişti. Adam böyle bakıp kendisi paşa gönlünden bana vergi çıktı, 100 küsür lira vergi çıkarttı. O ürünün değeri aslında ondan ucuzdu. Yani daha az ödemem lazımdı. Fakat şey yok, adam haklı. Ürün numune. Piyasaya çıkmadan sana gelmiş. Adam aslında şeyde mantıklı diyor ki hani eBay'den aldıysan faturasına bakayım söyleyeyim diyor vergini. Faturası yok, şey yok. İnternetten aratıyorsun, öyle bir ürün yok. Çünkü daha piyasaya çıkmamış. Adam ne yapıyor? Takdir ediyor. Orada da bazen işte yandım Allah diye feryat ediyorsun.
Evet, evet. Peki, başka bir şey demiyorsanız kapatıyorum. Başka
evet, bir şey demeyelim ya.
Uzun uzun
neler konuştuk.
Evet.
Neler konuştuk. Umarım sıkılmamışlardır.
Ya bu muhabbeti seviyorlar canım.
Evet. Peki, o zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyoruz.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwork sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.